Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak ben Kur'an müzeleriyle başlamak istiyorum. Kur'an'ın hak kitap olduğu, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gerçeklerin, bilgilerin daha doğrusu hak ve doğru olduğunu biliyoruz. Bunu bilimin gelişmesiyle de 20. yüzyıldan itibaren daha net bir şekilde görmeye başladık. Çünkü Kur'an bize 1400 sene önce kimsenin bilemeyeceği şeyleri, ancak bugün günümüzdeki teknolojiyle tahmin edilip bulunabilecek şeyleri Kur'an'da var olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Einstein'ın üstünde çalışma yapmış olduğu zamanın göreceliliği kavramı. Yani ortama ve mekana göre zamanın kişiye göre değiştiğini kavramı. Bununla ilgili biraz isterseniz açıklama yapalım izleyicilerimize. Kur'an'da 1400 yıl önce zamanın izafı olduğu bildirilmiştir. Ayetleri okuyorum şeytandan Allah'a sınırım. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Hac suresi 47. ayet. Bir başka ayette gökten yere her işi o çevirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselir. Secde suresi 5. ayette bu suremizde. Bir başka ayette de melekler ve ruh Cebrail ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. Meariç suresi 4. ayette. Zamanın göreceliği konusunda bugün ispatlanmış bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek yüzyılın başlarında Einstein'ın görecelik kuramı ile ortaya çıkmıştır. O döneme dek insanlar zamanın göreceli bir kavram olduğunu, ortama göre değişiklik gösterebileceğini bilmiyordu. Albert Einstein zamanın kütleye ve hıza bağımlı bir kavram olduğunu ortaya koydu. Ve Kur'an'da 1400 yıl önce haber verilen bir gerçek bilim adamı tarafından da ispatlanmış oldu. Bunu Kur'an'ın mucizelerini gerçekten hayatımızda çok fazla görüyoruz. Bunu biraz da açarsak zamanın göreceli kavramı, yani bulunduğumuz ortama göre saati hissetme açısından, yani zamanın algıda olduğu, mesela çok güzel bir ortamda oluruz. Bir saat geçiririz o ortamda. O bir saat bize 5 dakika gibi gelir mesela. Ya da böyle çok sıkıcı, etraftan hiç haz almadığımız insanlarla oturmuş oluruz. İşte sohbet hiç güzel bir sohbet olmaz. Bir saat otururuz, sanki o bir saat bize 1000 yıl geliyormuş gibi, sanki zincirlemişler gibi gelir. Einstein'ın ortaya koyduğu ve Kur'an'da belirtilen, Allah'ın bize ilettiği, yani zamanın kişinin ortamına ve mekanına göre değişebileceği. Yani İnşallah. Haz aldığımız, daha çok böyle hoşlandığımız, hoşnut olduğumuz durumlarda vaktin daha kısa anlaşıldığı, sıkıcı durumlarımızda, hani sıkıcı ve bunaltıcı zamanlarda ise zamanın daha çok insana uzun geldiğine dair, bununla ilgili de Einstein bilimsel araştırma yapıyor. O zamana kadar kimse bilmiyor bunu. Yani Einstein bunu ispatlayana kadar kimse bunun farkında değil. Ama 1400 sene önce Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirmiş bunu. Zamanın göreceli olduğunu ve mekanı ortama göre değiştiğini. İşte burada da biz bakıyoruz. 1400 sene önce kimse bilemezken, hani Einstein 20. yüzyıllarda, son yüzyıllarda hani bunları ispatlamış, bulmuş. Evet. Ona baktığımız zaman da mesela bunu gördüğümüz zaman bu gerçekleri, Kur'an'ın gerçekten de hak kitap olduğunu ve günümüzü de anlattığını, bilimsel olayları da anlattığını, her tür Kur'an'da bilginin var olduğunu ve Allah tarafından olduğunu, hani bir insanın bunu yazması ya da bir insanın bunları aktarması mümkün değil o zamandan bu zamana, bunu görüyoruz net bir şekilde.
Allah Kur'an'ı çok açık ve net olarak hocam belirtmiş her şeyiyle de, bütün detaylarıyla, evrendeki bütün oluşumlarıyla, dünyanın oluşumu ile ilgili. Ben de dünyamızın yuvarlak oluşu ile ilgili bir Kur'an müzesinden bahsetmek istiyorum inşallah. Ayette Allah şöyle bildirmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Kur'an'ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Üstteki ayette sarıp örter olarak tercüme edilen Arapça kelime yükevvirudur. Bu kelimenin Türkçe karşılığı yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmaktır. Örneğin Arapça sözcüklerde başa sarık sarmak gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime kullanılır. Ayette gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerleri sarıp örtmeleri, tekbir etmeleri konusunda verilen bilgi, aynı zamanda dünyanın biçimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve ancak dünyanın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekleşebilir. Yani 7. yüzyıldan indirilen Kur'an'da dünyanın yuvarlak olduğu işaret edilmiştir. Unutmamak gerekir ki o dönemdeki astronomi anlayışında dünya daha farklı algılanıyordu. O dönemde dünyanın düz bir satı olduğu düşünülüyordu ve tüm bilimsel hesap ve açıklamalar da buna göre yapılıyordu. Ancak Kur'an Allah'ın sözü olduğu için evreni tarif ederken olabilecek en tanımlayıcı kelimeler kullanmıştır. Kur'an ayetlerinde ise bize henüz yakın yüzyılda öğrendiğimiz bu bilgi 1400 sene önce haber verilmektedir. Evet, Kur'an'da dünyanın yuvarlak olduğu ta 7. yüzyıldan itibaren diye söylediğimiz 1400 sene önce yani bize bildiriliyor. Bütün detaylarıyla düz bir tepsi olmadığı, dünyanın eğik bir açıda olduğu, döner halde olduğu, bunların hepsi bilimin gelişmesiyle şu anda insanlara öğretiliyor.
Tabii, bilim adamlarının sayesinde. Zamanında dünyayı böyle düz tepsi zannediyorlarmış. Evet. Zaten onunla ilgili çok fazla araştırma yapıyorlar. O zaman bilim, teknoloji, teleskop falan da yok. Dünyayı düz bir tepsi şeklinde görüyorlar. Ve bununla ilgili de işte dünyanın iki ucundan bir yana gittiğin zaman hani insanlar o şekilde düşünüyorlar. Bir ucundan bir ucuna gittiğin zaman düşersin yani. Çok fazla ileri gidemezsin. Çünkü dünya düz tepsi şeklinde diye. Buna benzer birçok açıklama vardı. İşte burada da biz Kur'an'ın yine gerçek, ne kadar gerçek olduğunu görüyoruz. Yani Allah'ın kitabı olduğunu, değişmediğini. Çünkü ve Allah'ın yaratıcı olduğunu görüyoruz. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu hiçbir insan tahmin edemezdi o dönemde. Çünkü insanlar bilimle uzaklardı, bilimle iç içe değillerdi ve bilim bu kadar da gelişmemişti. İnsanların o zaman bunu tahmin etmesi mümkün değil. Yani bir insanın Kur'an'ı demek ki kaleme alması mümkün değil. Yani mümkün olan bir şey değil. Sadece bu yaratıcının insanlara aktarmış olduğu bir şey olduğunu görüyoruz gerçekten. İşte zaman içinde bilim de çok net bir şekilde Kur'an'ı bize ispatlıyor. Zaten hani Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu biliyoruz ama bilimsel bu gerçeklerin de görmemiz bize Kur'an'ın mucizelerini daha net bir şekilde gösteriyor.
En ufak detayına kadar bize anlatıyor. Yani bütün inceliklerine, atmosferdeki katmanlardan, ufak ekvator çizgisinden, bütün en incesini düşündüğümüz zaman bunu bile bize hatırlatıyor.
Evet, kilit bilgiler var Kur'an'da. Onunla ilgili kardeşlerimiz kuranmucizeleri.com sitesine girerlerse yüzlerce Kur'an mucizesiyle karşılaşabilirler.
İnşallah.
Hocamızın Kur'an mucizeleri eserinden faydalanılarak hazırlanmış bir site. Burada mesela yeni bulunan Kur'an mucizeleri burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada işte bilimsel mucizeler, eski dönemlere ait mucizeler, gelecekle ilgili haber verilen mucizeler. Edebi yönden mükemmelliği Kur'an'ın.
Matematiksel yönden.
Evet.
Mesela.
Pek çok konuya ulaşabilirsiniz. Yani Kur'an mucizeleri aslında çok büyük nimet. Yani insanlar için. Özellikle hani daha önce de anlatmıştık. Ahir zamanda ortaya çıkan bir şey bu. Yani ahir zamanı hatta yani bundan 10 sene öncesine kadar, 15 sene öncesine kadar bile ben işte ortaokul yıllarını hatırlıyorum. Kur'an'da denizlerin karışmadığı geçiyor diye bir bilgi aklımda kalmış o dönemden. Kur'an'da denizlerin karışmadığı geçiyor. Kaptan Kusto bunu fark edip Kur'an'a olan hayranlığını belirtmiş diye bir bilgi aklımda kalmış. Ama bundan 15 sene öncesine kadar bile hani o yoğun bir Kur'an mucizesi bulunmuş değildi. Yani sadece ben bunu biliyordum mesela. Yani belki birkaç tane daha biliniyor olabilir. Ama şu son 30 yılın içerisinde bir de şu son 10 yıl özellikle. 10-15 yıl arası. Yani Kur'an mucizelerinin sayısı böyle 200'lere yaklaştı. Evet. Yani çok muazzam rakamlar. Ve her geçen gün yeni bir tane Kur'an mucizesi bulunuyor. Evet. Çok enteresandır. Yani bu dönemde özellikle bulunuyor olması da çok büyük bir mucize. Yani çünkü bilimin ilerlemesiyle bulunuyor Kur'an mucizeleri. İşte denizlerin karışmıyor olması, atmosferin 7 katmandan oluşuyor olması. Her birine Allah'ın bir emrini vahyettim buyuruyor. Her bir göğe emrini vahyettim. Ve insanların faydası için bir görevi var. Gerçekten de 7 katmana baktığımız zaman. Onun haricinde insanın anne karnındaki gelişim safhaları var mesela. İşte ilk embriyodan itibaren ilk başta Allah alak olarak yarattım. Yani bir yere asılıp tutunan şey olarak yarattım buyuruyor. Sonra bir çiğnem et parçası. Yani bir kere çiğnenmiş, ısırılmış bir et parçasına benzer bir yapıda yarattım bildiriyor Allah. Sonra belirli belirsiz bir şekilden sonra bir suret vererek ona şekil ve suret verdim buyuruyor Allah. Şimdi yabancı bilim adamları Müslüman olmamalarına rağmen inceleyip yani Kur'an'da insanın anne karnındaki gelişim safhalarının bu kadar detaylı olarak anlatılıyor olmasını bu mucize olarak nitelendiriyorlar ve bunu görüp ve Müslüman olan çok fazla insan var, bilim adamı var. Ve diğer konulara da baktığımız zaman en kilit bilgiler verilmiş hep mesela işte Big Bang, evrenin yoktan var olması, evrenin genişliyor olması. Allah mesela ayette net belirtmiş. Hiç şüphesiz biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz buyuruyor Allah. Göğün genişletici olduğunu Allah, genişlediğini bildiriyor. Şimdi bunlar tabii dediğimiz gibi hep son yüzyılda bulunmuş gerçekler. Ve hani Kur'an'da da belki bundan mesela 1000 sene önce birisi okuduğu zaman Kur'an'ı göğü genişleteceğiz diye buyurduğu ayeti okuduğu zaman birisi anlayamayabiliyordu. Veyahut da hatta alak kelimesinin manası bir yere asılıp tutup donan, donup kalan şey manasındadır. Bundan 20 sene önceki tefsirlere bile baktığımızda işte tefsirlerde şöyle çevrilmiştir. Bir kan pıhtısı olarak yarattım diye çevrilmiştir mesela tefsirlerde. Çünkü insanlar hani donup kalan ne olabilir diye düşündükleri zaman herhalde kan pıhtısı olmuş olabilir diye düşünüyorlardı. Halbuki alak kelimesinin tam manası bir yere asılıp tutunup oradan kan hemen sülükler için kullanılıyor. Bakın tam insanın anne karnındaki ilk safhasını anlatan tam kelimedir alak kelimesi. Dolayısıyla hani bundan 20 sene önce bile hani tefsiri yapılırken anlaşılamıyor ayetler. Şu anda ama bilim ilerlemesiyle net bir şekilde fark ediyoruz biz ayetlerin ne manaya geldiğini. Bilimsel konularda olsun, edebi konu, edebi mükemmelliği olsun Kur'an'ın çok büyük mucizeler içeriyor.
Bir de Allah yol gösterici bir kitap olduğunu bize ayetlerinde bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bu, yani Kur'an-ı Kerim, kendisinde hiç şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici bir kitaptır. Kur'an'ın içinde bir ahlakı da Allah bize öğretiyor. Bakın Kur'an ahlakıyla olmayan bir dünyanın nasıl zalimliklerle dolu olduğunu da görmüş oluyoruz. Son zamanlarda yaşananlarda değil mi? Yani gözümüzün önünde yaşananlar. Dolayısıyla bütün mucizeleriyle ve ahlakıyla Allah bize Kur'an'ı yol gösterici olarak indirmiş oluyor inşallah.
Ve Kur'an'ın güzelliği de sadece hani tek bir olaylarda değil. Kur'an'a bakıyoruz mesela tek bir, yani mesela az önce anlattığımız gibi işte göğün oluşumundan ya da dünyanın şeklinden ya da işte ben az önce bahsettiğim gibi zamanın göreceli olacağından, bunlardan da bahsetmiyor. Mesela matematiksel konular geçiyor, tabii, coğrafi konular geçiyor, edebi konular geçiyor. Bu da başka bir mucize. Yani rakamların mesela matematiksel olaylar var. Rakamların ancak hani tahminle yapılabileceği bir olay. Hani bir bilimsel araştırma zaman gerektiren bir şey ama Kur'an'da var oluyor olması işte bu dünyanın da bütün evreninde Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor. Çünkü ancak yaratan bu kadar net bir şekilde söyleyebilir. Çünkü her şeyin nokta şeklinde, yani hiç yerini sapmadan nokta atışı dediğimiz şekilde birebir üstüne geldiğini görüyoruz. Yani mesela dağların hareket halinde olması bundan son yüzyıllara kadar bilinmiyordu. Herkese derdi hani dağlar hareket halinde deseniz herkes bakardı yani. Ama şu anda mesela dağların hareket yönünde olduğu Kur'an'da da geçiyor mesela, Kur'an mucizesi olarak. İşte mesela bilimsel diyoruz, DNA'nın geçmesi, DNA kelimeleri yan yana geçiyor. İngilizce bir kelime olarak kısaltması olarak bilinse de RNA aynı şekilde, proton, nötron aynı şekilde. İşte burada da bütün bu bilimleri yapanın Allah olduğunu ve bunlara bu isimleri de verenin yine Allah olduğunu çok net şekilde görüyoruz. Bu da işte bize Kur'an mucizelerini görmek insana iman hakikatlerini göstermeyi ve insanın imanını geliştirmeyi gösteriyor. Yani Kur'an mucizelerini gördüğümüz zaman daha net bir şekilde Allah'a yakınlaşıp daha net bir şekilde her şeyin farkına varabiliyoruz inşallah.
Ya, tabii esas olan şu, bir yaratıcının olduğuna, yani Cenab-ı Allah'ın var olduğuna iman etmektir. Esas olan budur. Çünkü mesela işte hep onu konuşuyoruz. 7. yüzyılda Kur'an-ı Kerim'in vahyinin başladığı dönemde, indirildiği dönemde, Peygamber Efendimiz'e sahabe döneminde aleyhissalatü vesselam bilim yoktu. Yani çok zayıftı. Vardı da çok çok zayıftı. Teknoloji neredeyse yoktu. Yani basit anlamda teknolojik şeyler vardı tabii. Kılıç, pala, ok vesaire gibi. Yani denirse onlara teknoloji. Bunlar vardı. Ama mesela Peygamber Efendimiz'e, sahabeye bakıyoruz aleyhissalatü vesselama. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri iner inmez tam itaat ediyorlar Cenab-ı Allah'a. Gönülden bağlanıyorlar. Yani bunun teknik yönünü anlamamız, işte efendim bilimsel çalışmalar olunca bunların harika yönleri, ayetlerin, Allah affetsin, ayetlerin harika yönlerinin ortaya çıkması çok güzel bir şey. Ama esas olan bunlar olsun veya olmasın. İman öyle bir şeydir. Yani çok güçlü, çok kararlı sarsılmaz olmalıdır Cenab-ı Allah'a olan iman. O zaman ne bilim vardı ne teknoloji vardı. Sahabe biliyor muydu bu Kur'an'ın bu yöndeki şu anda ahir zamanda gelişmiş olan bilim ve teknolojiyle ortaya çıkan mucizelerini? Bilmiyordu. Haberleri yoktu. Ama nasıl iman ettiler gördük değil mi? Yani tarih kitaplarında, İslam tarihine bakın. Yani keskin iman sahipleri hepsi. Çünkü canlarıyla ve mallarıyla Cenab-ı Allah uğrunda mücadele etti hepsi. Ne gerekiyorsa Cenab-ı Allah'ın emrini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini harfiyen yerine getirdiler. Teknoloji ve bilim yoktu o zaman. Şimdi bizde de öyle olmalı. Ahir zamandayız. Evet, teknoloji ve bilim onu da Cenab-ı Allah yaratır ve yaratmıştır ve geliştirmiştir. O zamanki sırları şimdi açığa çıkartıyor Cenab-ı Allah, vesile ediyor bilimi ve teknolojiyi. Ahir zamandaki insanların bilim ve teknoloji yapacağını da bilir Cenab-ı Allah, kaderi yarattığı için. Buna uygun olarak da o zaman böyle sırlar yaratmış Kur'an'ın içerisinde, mucizeler meydana getirmiş, Cenab-ı Allah yaratmış. Onlar şimdi ortaya çıkıyor. Ama bunlar bizim var olan imanımızı arttıran şeylerdir, güçlendiren şeylerdir. Ama esas olan onlar görmedikleri halde Allah'a iman edenlerdir diyor. Onlar gayba iman edenlerdir diyor.
Maşallah.
Yani hani böyle bir şey olacak gibi düşünülmesin. Yani bizim imanımız, Müslümanların imanı bundan kaynaklanmaz. Bu bir güzelliktir. Hocamız hep onu anlatır. Güzellik olarak yaratıyor Cenab-ı Allah. Biz doğru ve hak bir şey yaptığımızı bir kez daha görüyoruz. O zaman içimiz coşuyor. Elhamdülillah diyoruz. Evet, biz Allah'a iman ettik. Cenab-ı Allah ne derse onu yaparız. Yapıyoruz da. Bir taraftan da Cenab-ı Allah'ın hakikaten, ki zaten hakikattir, her şeyi yarattığını, ilminin her şeyi kuşattığını, tek gücün onun olduğunu, ona ait olduğunu, bütün mesela orduların hepsinin ona ait olduğunu, bütün bilginin, bütün aklın, bütün olayların ona ait olduğunu biz görüyor ve biliyoruz. Mesela canlıların sahip olduğu özellikleri hep onları anlatıyoruz. Niye? İman etmeyenler iman eder. İmani kuşku içerisinde olanlar kuşkularından kurtulurlar. İman edenlerin imanı artar ve güçlenir ve kavi iman sahibi olur. Buna sebep oluyor iman hakikatleri. Bu yönden anlatıyoruz ama esas olan Allah var dedim mi böyle adamın her yeri titreyecek. Kalbi, derisi, her yeri, saç diplerine kadar titreyecek. Esas olan hakiki iman, yani tahkiki iman budur. Biz imanımızı kuvvetlendirmek, desteklemek ve insanlara ahir zamanda Cenab-ı Allah'ın var olduğunu anlatmak için Cenab-ı Allah bize bunları yaratmış, işte iman hakikatleri. Mesela hayvanların özellikleri olmayabilirdi. Yani yer içerdi hayvan, o kadar. Şimdi mesela savunma, saldırı, kamuflaj, ne bileyim kimyager oluyor bazen, bazen matematikçi oluyor, bazen işte efendim geometri, logaritma hesapları yapıyor. Yani çok acayip işler yapıyor hayvanlar. Yapmıyor da bilirlerdi. Yer içer devam ederdi. Ama Cenab-ı Allah harikalık meydana getiriyor. Böyle özelliklerle aklı ve şuuru olmayan canlılar yaratıyor. Niye? Ruh sahibi olan insanın Cenab-ı Allah'ın tecellilerini fark edip buradaki olağanüstülüğü görüp iman etmesi ve imanın kuvvetlenmesi için Cenab-ı Allah bunu yapıyor. Yani yine aslında ruh sahibi olan insan içindir bütün bu ahir zamanda yaratılan bilim, teknoloji, işte buluşlar. Mesela buluş diyor, halbuki var zaten. Evet. Değil mi? Mesela çok konuşuyoruz. Efendim biz diyor bir işte hücrenin içinde acayip bir şey bulduk. Bilgi bankası ya bu diyor. Ne diyelim buna? DNA diyelim. Hadi DNA olsun adı diyor. Adını da koyuyor. Adını koyana da işte şey veriyorlar. Evet. Ödül veriyorlar. Bir bakıyoruz. Cenab-ı Allah meğerse değil mi? İsmail. Görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de mucize olarak. Kaderde zaten onun adı konulmuş. Tamam.
Hem de kimin koyacağına kadar Allah belirlemiş.
Hepsi değil mi? Maşallah.
Kime vesile edeceğine kadar detaylı olarak vesilemiş.
Maşallah. İşte bütün bunlar bize demek ki insan bir şey yapmıyor. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahi neyse o oluyor. Ha, o zaman ne oluyor? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi, yani Kur'an mucizelerinin bir güzelliği daha. İnsanın en kıymetli varlığı, en çok değer verdiği ve üzerinde titizlikle, hassasiyetle durduğu şey canıdır. Kime sorsanız öyle der. Herkesin canı kıymetlidir, tatlıdır der hatta halk arasında. Öyledir hakikaten. O candan kastettiği de ruh. Üstad da diyor ki o zaman diyor en değerli şeyini diyor sen kime emanet edersin? Sonsuz güç, sonsuz kuvvet değil mi? Sonsuz ilim ve sonsuz akıl sahibi bir zata teslim edersin. Ona da tevekkül diyor zaten, tevekkülü anlatırken anlatıyor. E biz de öyle yapıyoruz işte. Hem Allah'a iman ediyoruz, hem Cenab-ı Allah imanımızı Kur'an mucizeleri ve iman hakikatleri vesilesiyle arttırıyor. Biz de Cenab-ı Allah'a, ki Cenab-ı Allah buyuruyor, yaptığınız şeytanı Allah'a sanırım, yaptığınız bu alışverişle sevinin ey müminler diyor. Ahirete karşı canınızı satın almıştır diyor Allah. Ve sevinin diyor. Biz de Cenab-ı Allah ruhumuzu, canımızı veriyoruz ölmeden önce. Teslim ediyoruz. Çünkü o ona en iyi bakan, en iyi koruyan olduğu için. Bizden daha çok değer verdiği, kıymet verdiği ve hak ile hükmedeceği için ona teslim ediyoruz. Bu da müminlerde bir ferahlık meydana getiriyor Allah'a şükür.
Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Ve de ki Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecektir. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Biraz önce Serdar Hocam da dedi. İşte DNA'yı, ismini de koyuyor. Ama biz onu Kur'an'da görmüş oluyoruz. Mesela Allah da değil mi? Hamd etmemizi, çok şükretmemizi ve ayetlerini, Allah'ın sözünü, kelamını biz dışarıda göreceğimizi de Allah bize bildiriyor. Bu bütün detaylar için geçerli. Bu insan karakteri için de geçerli değil mi? Ya müminlerin nasıl olacağıyla alakalı geçerli. Müşriklerin nasıl bir tavır sergileyecekleri ayetlerde var. Dış ufuklarda biz bunu görebiliyoruz. Münafıkların nasıl bir karakter sergileyeceği, onu da Allah bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla apaçık indirdik diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Allah başka bir ayette senin dilinde kolaylaştırdık diyor Kur'an-ı Kerim'e. Elhamdülillah. Biz Kur'an-ı Kerim'de her detayı görüyoruz. Her mucizeyi görüyoruz. Yerde de gökte de olan bütün mucizeleri Allah bize gösteriyor. Maşallah.
Ve bu zamanda Allah'ın göstermesinin de bir hikmeti var. Yani bu zamanda neden bu zamanda diye gösteriyor diye sormamız gerekiyor. Tabii. Şimdi mesela hocam az önce anlattı. Peygamber Efendimiz zamanında gözükmüyor bunlar. Yani bilimsel olaylar gelişmediği için gözükmüyor ama Allah ne diyor Kur'an'da, nasıl belirtmiş? Diyor ki Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, mealen söylüyorum. Ahir zamanda bilim ve teknolojinin inanılmaz derecede gelişeceğini ve insanlara inanılmaz yollar göstereceğini anlatıyor Allah. Ahir zamanda olacakları, Peygamber Efendimiz hadislerinde de belirtmiş. İşte bunun bu zamanlarda gözüküyor olması da hocamın da dediği gibi işte iman sahibi olmayan insanlara bir vicdan veriyor, Allah sevgisi veriyor, içine Allah korkusu veriyor. İman etmeyen insan, hani böyle hocamın dediği gibi böyle tam karar veremeyen, işte hani acaba mı diye aklında soru olanlara Allah gösteriyor. Bir de gerçekten iman eden ama bu özellikleri görmeyen insanlar oluyor mesela. Hani evet, bunlar Allah'ın yarattığı, her şeyin Allah'ın olduğunu biliyor. Fakat Kur'an'da böyle mucizeler geçtiğini, Allah'ın bunları delil olarak insanlara göstermek istediğini bilmeyenler oluyor. Bunlar da görmüş oluyorlar. İşte bu üç kısımda da Allah insanlara bu zamanda gösteriyor inşallah. Ahir zamanda olduğu zamanda gösteriyor. Çünkü insanlar ahir zamanda bilim ve teknolojiyle beraber ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla beraber insanlar bunu fark edecekler. Çünkü bilim teknoloji geliştiği zaman insanların Allah'a olan inancı da ister istemez çok artıyor. Çünkü hiç inanmayan insanın önüne koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bak Kur'an mucizesi, iman hakikati. Buna ne diyeceksin diyorsun mesela. Hiçbir şey diyemiyor. Çünkü gerçekten hem Kur'an'da belirtiliyor hem de delilli, belgeli, ispatlı konuşuyorsunuz. İşte bu da insanların imanını yükselmesine yardımcı olmasına sağlıyor Allah. Hani bu olmasaydı tabii inanılırdı ama işte bu zamana vesile kılmış Allah. Ahir zamanımıza vesile kılmış. Bunu da işte en güzel şekilde ve en vicdanlı şekilde bizim de bakıp görmemiz gerekiyor.
Tabii, maşallah. Mesela bir tane hemen bir ayet daha okuyayım. Bir örnek olarak mesela günümüzde bu ayeti yaşıyoruz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 75. ayette. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu, sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz. İşte ayetin tecellisini biz bugün görmüyor muyuz zaten? Yani bir takım zihniyetleri hep bahsetmiyor muyuz? Burada her gün konuşuyoruz. Neyin vicdanlı bir davranış olduğunu, neyin vicdansız bir davranış olduğunu, şu andaki Müslümanların durumunu biz burada hocamızın vesilesiyle anlatıyoruz. Bakın Allah size ne oluyor ki diyor, soruyor. Yani biz bu insanları şu anda Değil mi? Görüyoruz mesela, tanıyoruz, biliyoruz. Bu karakteri Allah bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla Kur'an birçok sırlarla, mucizelerle doludur Allah'ın izniyle. Ve biz de Allah rızası için ayetlerin tecellisini görmemiz için çok dua edip ve Allah'ın belirttiği şekilde, emrettiği şekilde emirlerini evet yerine getirmemiz lazım. Mücadele etmemiz lazım.
Her zaman tabii fikri mücadeleyi Allah
tabii.
Hadislerden biz anlıyoruz. Yani peygamberimize bildirmiş. Fikri bir mücadele olacağını anlıyoruz ayrı zamanda.
Maşallah.
Ender Hocam biraz önce bahsettiği gibi de Kur'an'da Allah ayette yakında ayetlerimi görüp tanıyacaksınız buyuruyor. Gerçekten ayrı zamanda işareti yönü var. Ender Hocam'ın dediği gibi. Peygamberimizin hadislerinden de anlıyoruz zaman. Ayrı zamanı anlıyoruz peygamberimizin hadislerinden. Ender Hocam sen söylerken şunu düşündüm. Yani mesela biz işte şu anda buraya geldik hepimiz işte evlerimizden kalkıp işte yayın yapılacak yere geldik. Onun haricinde mesela işte yayında bulunan kardeşlerimiz de mesela hepsi evlerinden kalktı. İşte görevli oldukları yere geldi, oturdu. Onun haricinde buradaki ışıklar mesela kapalıydı biz geldiğimizde. Işıklar açıldı. Ondan sonra kameraların mesela kapakları kapalıydı. Kameraların kapakları açıldı. Onun haricinde bakıyoruz bir şeye bir hazırlık olduğu anlaşılıyor. Mesela dışarıdan bakan birisi burada kimse yok, karanlık, birden ışıklar açıldı, birileri geldi, herkes bir şeyin başına geçti. Şimdi dışarıdan bakan birisi der ki burada bir şey olacak birazdan demek ki. Yani herkes böyle bir amaç için bir araya geldiğine göre, bir şeyler değiştiğine göre demek ki değişik bir olay olacak demesi gerekiyor. Normal aklı başındaysa eğer. Biraz daha düşündüğü zaman ha burada yayın yapılacak gibi bir sonuç çıkıyor zaten. Şimdi biz bakıyoruz aynen burada hiçbir hareketlilik olmaması gibi dünya üzerinde de teknolojiye bakıyoruz sıfır. Kur'an mucizelerine bakıyoruz bilinmiyor. İnsanlar tarafından bilinmiyor. İman hakikatlerine bakıyoruz insanların ve canlıların detaylı özellikleriyle ilgili bilgi var mı? Yok sıfır. Hiçbir şey bilinmiyor. Yani yüzyıllarca geliyor. Hiçbir şey bilinmiyor. Bir anda Hicri 1400'ün başlamasıyla mesela ahir zaman alametleri var yine. Bakıyoruz hiçbirisi olmamış. Hiçbir şekilde hiçbir ahir zaman alameti gerçekleşmemiş. Bir anda bir bakıyoruz Hicri 1400'ün girmesiyle iman hakikatleri birden bilimin gelişmesiyle insanlar tarafından bilinmeye başlanıyor. Evrenin yaratılışına dair materyalist fikir hakimken bir anda yoktan yaratıldığı bilim tarafından bulunuyor. Yine bilimin gelişmesiyle bir anda son 30 sene içerisinde yüzlerce Kur'an mucizesi ortaya çıkıyor. Ondan sonra ahir zaman alametlerine bakıyoruz. Hiçbirisi gerçekleşmemiş. Son 30 sene içerisinde 200'e yakın alametin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bir şeyler oluyor. Bir kısım kardeşlerimiz de kalkıp hiçbir şey olmayacak diyor. Yani siz sakin olun diyor yani. Burada bir şey olacağı yok diyor dünya üzerinde. Müslüman ülkelere zulümler gerçekleşiyor. Artık insanların Hamiyet İslamiyesi feveran etmeye başladı şu anda Bediüzzaman Hazretleri'nin deyimiyle. O olaylar peygamberimizin bildirdiği olaylar gerçekleşmeye başlıyor. Türk-İslam Birliği ile ilgili Türk-İslam ülkeleri arasındaki işte mesela vizeler kaldırıldı. Ülkeler işte Türkiye başımıza geçsin, Türkiye lider olsun, Türkiye bize abilik yapsın demeye başladı. Bütün bu gelişmeler oluyor. Birilerine soruyoruz, bunun sonucunda ne olması gerekiyor? Bir şeyler olacak belli ki. Dediğimizde hiçbir şey olmayacak diyor. Bu şekilde devam edecek diyor. Yani bunu demek şunun gibi bir şey. Yani biz buraya geliyoruz yayına, ışıklar açılıyor, biz oturuyoruz, kameralar açılıyor, işte gerekli ayarlamalar yapılıyor. Rejideki işte kardeşlerimiz yerlerine oturuyorlar, işte gerekli ayarlamaları yapıyorlar. Ondan sonra klima açılıyor ortamda, her şey hazırlanıyor. Biz buraya oturuyoruz, işte mikrofonlarımızı takıyoruz. Şimdi ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Öylesine böyle bir şey yaptık. Yayın olmayacak. Demeye benziyor. Aynen. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Normal 1400 sene boyunca bunların hiçbirisi olmamış. Son 30 sene içerisinde hepsi aniden ilerleme göstermiş. Peygamberimiz de sonunda İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağını söylüyor. Zaten bildirmiş. Ama olmayacak diyor bazıları. 570 sene sonra olacak. 5 milyar sene sonra olacak.
Allah onun için işte bir ayet de söylemiş, bildirmiş bizlere. İşte hani gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar, kalpleri vardır hissetmezler diye. Gerçekten onu düşünen insanlar, öyle düşünen insanların bu şekilde olduğunu görüyoruz. Allah zaten o tarz insanları da bizlere anlatmış, tasvir etmiş baktığımız zaman. İşte bu insanlar da önündekinin farkına varmıyorlar, yaşadığı zamanın farkına varmıyorlar ve olabilecekleri görmüyorlar. Çünkü olan olaylara imanlı bakmıyorlar. Yani gerçekleşen olayların tek olduğunu, başka bu tarz olayların hiçbir zaman gerçekleşmediğini tarihimizde, hiçbir zaman olmadığını görmüyorlar, göremiyorlar bunu. İşte bu zamanında o yüzden farkına varamadıkları için geleceğin de bu şekilde geleceğini göremiyorlar. Yani Allah zaten her şeyi dünyayı kadar üstüne kıldığını, her şeyi bir zamanla ve bir biçimde yarattığını bildiriyor zaten bizlere. Biz de bunun bakıp farkına varmamız gerekiyor. Yani ne zaman neyi yaşayacağımızı, yani Allah'ın bize bildirdiği şekilde dünyanın ne zaman son bulacağını, ahir zamanı ne zaman girdiğimizi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ne zaman zuhur ettiğini Allah bizlere zaten bildirmiş Peygamber Efendimiz de. Bunlara imanlı bakıp görmemiz gerekiyor kısacası.
Çarşambanın gelişi nasıl? Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur değil mi? Halk arasında da halbuki yaygındır yani Akın'ın anlattığı konu. Yani ne bileyim, önümüz Ramazan mesela. Ramazan bitince bayram, inşallah ömrü olan değil mi? Mutlaka bayram olduğunu bilir yani. Evet. Şeker bayramı. Peki şeker bayramı gelmeyecek diyebiliyor musun? Veya hemen arkasından kurban. Yok canım, öyle bir şey yok. O eskiden de
kurban olacak.
Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Oluyor çünkü yani değil mi? Olmuş yani. Ama öncesinde bir seremoni var. Bir prosedürler var. Bir ibadetler silsilesi var. Onları yapıyorsun. Ondan sonra da bayram geliyor değil mi? Evet. Ya aynısı işte, bak ahir zamandayız. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği ibadetler var. Bu ibadetleri yapanlar, hakkıyla yapanlar o gün hakikaten bayram edecekler. Hangi gün? Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve mübarek Ullaz'ın peygamberimiz Hazreti İsa'yı görmemiz cismani bedeniyle. Zaten hocamız söyledi. Dünyanın en büyük bayramıdır. Bayram havası olacak demişti o gün ve ondan sonraki her gün. Ama bunu tabii gereklerini yerine getirmek lazım. Yani biz çok istiyoruz o bayram günlerini görmeyi ve yaşamayı Cenab-ı Allah'tan. Cenab-ı Allah söyle, şeytanı Allah sınırım, fetihten önce diyor değil mi? İnfak edenlerle fetihten sonra infak edenler bir olmaz diyor. Yani o güzel günler gelmeden önce hem Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini yerine getirmeliyiz. Mehdi Aleyhisselam'la müjdeleşin buyuruyor Peygamberimiz. Emri başımız üzerinedir. Yapıyoruz. Karda bile olsa zor şartları tarif ediyor. Sürünerek dahi olsa gidin onu bulun diyor. Ve yanında durun diyor Mehdi Aleyhisselam. Onu yapmak için ve öyle bir şeyin oluşması için dua ediyoruz Cenab-ı Allah. Bize de Mehdi Aleyhisselam'ı göstersin. Onun askeri olalım, yardımcısı olalım diye dua ediyoruz. Ve bu uğurda Cenab-ı Allah'ın emirlerini malınıza ve canınıza cehd edin diyor Cenab-ı Allah. Malımıza, canımıza, Müslümanları kastediyorum tabii, inananları. Gayret ediyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Niye? Bak, hem Allah'ın rızasını kazanmak için öncelikli budur. Ve cennetini, rahmetini kazanmak için. Hem de dünyada bütün yeryüzünde güzel ahlakın, değil mi? Müslümanlığın, o sıcak sevgisinin, şefkatinin, merhametinin bütün dünyada yaşanması için. Şimdi bunda yani güzellik var. Sen bu güzelliği göremiyorsan, bu güzelliği istemiyorsan, güzellikten zevk almayan biri, iyilikten zevk almayan biri, şefkatten, merhametten, adaletten zevk almayan biri, çirkin şeylerden, pis şeylerden, zulümden, kan akıtılmasından, insanlara tecavüz edilmesinden, öldürülmesinden haksız yere, değil mi? Bunlardan memnun oluyor demektir. Bu çıkar ortaya. Yani ben bayramlarda mutsuz oluyorum ruh haline sahip biri demektir bu. Mesela bayram geliyor, adam ağlıyor. Var mı böyle biri? Öyle psikopat bir ruha sahipsin belli. Yani ruha demeyeyim de yapıya sahipsin. Yani mesela çocuk doğuyor, aile efradında herkes sevinir. Ya bu niye doğdu denmez değil mi? Yani nereden çıktı bu denmez. Mehdi Aleyhisselam da bir güneş gibi doğacak. Bütün zulümatı, bütün gamı kaldıracak bir güneştir diyor hadis-i şerifte. Güneş her yere doğar. Nasıl ki değil mi, aile efradı için, herkes için doğmuştur o bebek, bir güzelliktir. Mehdi Aleyhisselam da bütün dünyaya doğacak bir güneştir. Ya insan bundan sevinmez mi ya? Veya Peygamber Efendimiz bunu müjdelemiş Aleyhisselatü Vesselam. Ya bu adı üstünde müjde ya. Yani insan müjdeden sevinir, hoşnut olur, güzel bir şeydir. Ona kavuşmak için hem dua eder hem de fiili dua eder. Gayret eder, çaba gösterir, cehd eder değil mi? adama bakıyoruz, hiç umuru değil haşa. Yok öyle bir şey, tam Akın'ın anlattığı kafa. Ya bayram gelecek diyoruz, Ramazan'dan sonra yok yok öyle bir şey yok diyor.
570 yıl sonra.
Ha, 570 yıl sonra bayram gelecek diyor. Ya kim ne yapsın 570 yıl sonraki bayramı, zaten 120 yıl şurada aşağı yukarı dünyanın ömrü kalmış. Yalan söylediğin o kadar belli ki. O, ya, o şeyi kıyameti mi anlatıyor acaba, neyi anlatıyor tam anlamadık ama. Kıyamet gelecek ama çok fena gelecek. Kıyamet Mehdi'si diyor hocamız. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve Hazreti İsa'nın çıkışından sonra evet gelecek ama o kıyamet Mehdi'si o. Gerçi bu konularda doğru açıklamalar yapmayanlar o günleri görmeyecek ama umarız kabirlerinden seyrederler ve hocamızın, tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bu döneme kadar gelmiş çok kıymetli İslam alimlerinin ve günümüzde de hocamızın doğru söylediğini kabrinden seyreder. Ama tabii ahiretteki durum dünyadaki durumuna benzemez. Hani bana dokunmayan bin, yılan bin yaşasın demiştik ya dün. O yılan herkese dokunur, dokunur, dokunur. Dokunacak başka kimse kalmayınca sıra sana gelir. Öyledir yani, değil mi? Sen müsaade edersen yılana, yani zulme, değil mi? Efendim, kötülüklere, çirkinliklere, pisliklere müsaade edersen herkese dokunur, sıra sana gelir. Öyle bir şey yok. Bana dokunmayacak, sana dokunur. Müsaade edersen eğer. E o gün de anlarsın o zaman hocamızın kıymetini inşallah.
Evet. Durum şeye de benziyor şimdi düşününce. Mesela hazırlık yapıyoruz dedim ya. Mesela hazırlık yapıyoruz, artık mikrofonlar takılmış. Dışarıdan bakan kişi herhalde şey der, kaç dakikaya yayın başlıyor der. Ama yani kaç dakika var, kaç saniye var. O tarz sorular sorar. Ona cevap olarak da birisi yayın bir sene sonra başlayacak dese...
O zaman bu kadar hazırlık niye der, değil mi?
Der. O zaman niye geldi bu kadar insan buraya der?
Yani adam yarım bile desen, bir seneye gerek yok. Yarım bile desen hani evet. Çok kısa bir fark yani. Hani o kadar 570 sene gibi değil. Hani buna yarım bile desen mesela, o zaman niye sen bugünden oturdun, kafan yok mu diye adama sorarlar yani. Hani evet. Beynin çalışmıyor mu diye. E çünkü ortada olan bir şey var yani, var olan bir şey var. Demek ki bir insan yani kendi hayatında da aynı şekilde. Yani bir yere gideceği zaman hazırlanıyor gidiyor. Yani gideceği yere bir gün önce ya da bir gün sonra gitmiyor. Yani ne zamansa, zamanı ne zamansa o zaman gidiyor oraya. E şimdi bu da aynı şekilde işte insanlarda mesela Peygamber Efendimiz belirtmiş zaten yani hadislerinde söylemiş. E Kur'an'da aynı şekilde geçiyor. Hem Hazreti İsa'dan hem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan çok detaylı olarak bahsediliyor. Zamanında da belli ediliyor. İşte ahir zamanda olacağı diyor. Bilim teknoloji gelişecek diyor. Şu olaylar yaşanacak diyor. İşte Irak-İran savaşı olacak diyor. İşte denizin ortasında yangın çıkacak diyor. Lulin kuyruklu yıldızı geçecek, Halley kuyruklu yıldızı geçecek, kuraklık olacak, bolluk olacak, yağış olacak. Ha, hepsinden detaylı bahsediliyor. E bunu da günümüzde yaşıyoruz ama görmüyoruz. Diyoruz ki yok, bunlar başka olaylar, ileride göreceğiz diye. Ama zaman şimdi oluyor, gerçekleşen olaylar şimdi. Yaklaşık 200 tane olaydan bahsedilmiş. Peygamber Efendimiz hadiste bildirmiş. Ve bunlar tek tek gerçekleştiğini görüyoruz biz. Demek ki bunun bu zamanda olmasının bir önemi var. Ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bir tane değil, iki tane değil. Sürekli olayları görüyoruz. Ve bu olaylar tek yani olay. Başka bir olay yok. Buna benzer olay da yok. Sadece türlerindeki tek örnekleri. E bu da bize ahir zamanda olduğumuzu, ahir zamanda yaşadığımızı gösteriyor. Peygamber Efendimizin dediği gibi. Bizim de müjdelenmemiz gerekiyor inşallah.
Tabii.
İnşallah. İnşallah. Tabii Kur'an ahlakıyla bakınca... Yani bakış açısının ne kadar vicdanlı, ne kadar sevgi dolu olduğunu Allah bize gösteriyor, öğretiyor inşallah, yol gösteriyor. Kur'an ahlakının dışında bakıldığı zaman ise ne kadar vicdansız, işte sevgisiz, merhametsiz olduğunu da biz görüyoruz. Bunu en başta nereden biliyoruz? Darwin'in kendisinden biliyoruz. Ortaya attığı teoriden biliyoruz. Bunu uygulayanlardan, savunanlardan görüyoruz. Mesela Darwin'in bakış açısı, insanlara bakış açısı, kadınlara bakış açısı, onları bir inceleyelim. Şimdi slaytımız da var. Aşağı ırk görüyor zaten kadınları. Bakın Charles Darwin ve onu izleyen evrimciler kadınların hem biyolojik hem de zihinsel olarak erkeklerden aşağı oldukları, evrimleşemedikleri ve aşağı bir ırk oluşturdukları safsatasına inanır. Nasıl bir düşünceye sahip olduğunu bakın çok çok iyi anlıyoruz şimdi. Darwin İnsanın Türeşi adlı kitabında kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazmış. Bunları söylüyor. Yani düşünceleri bunlar ve bunları bir de kitaba aktarıyor. Darwin, kadının evlilikteki rolünü ise bakın nasıl tarif ediyor. Sizinle ilgilenecek biri bir köpekten daha iyi olabilecek ev ve evin sorumluluklarını alacak biri. Ya nasıl aşağılık ediyor? Evet,
aşağı. Şimdi
yani sen, tabii ki.
Gitsin ona geçen konuşmuştuk annesine kız kardeşine söylesin sen benim köpeğimsin evde duracaksın bana bakacaksın edeceksin.
Yok o, evet yani.
Bunun gibi bir şey olmuş oluyor bu.
Ya zaten
bunu insanlara nasıl söyleyebilirim?
Şöyle bir şey yapmak lazım hani bu Darwin'i savunan evrimi savunan onlara inanıp onlar gibi düşünen insanlara şu soruyu sormak lazım. Erkekse eğer diyeceksin ki ona sen aşağı bir ırksın. Sen kafasız bir adamsın. Sen ezilmek zorundasın. Adamın bunu diyeceksin. Sen ezileceksin. Sen her şeye mahkumsun. İşte ben ne istersem onu yapacaksın. Zulümle yaşayacaksın. İnanan bayana da diyeceğiz ki ya sen neden bahsediyorsun? Senin konuşmaya hakkın yok. Çünkü hani haşa sen köpekten farkın yok. Hani benzetme olarak onların düşüncesi olarak söylüyorum. Bayanlara böyle konuşacaksın. Erkeğine de böyle konuşacaksın. Hani onları savunan, o görüşte olan insanlara. Kabul eder mi bunu? Normalde hiçbir şey söylemesem, direkt böyle hitap etsem sen ne diyorsun bana derler değil mi? Ama Darwin, sizin inandığınız adam size bu şekilde muamele yapıyor. Size bu şekilde adlandırıyor. Kendisini yüksek ırk, herkesi kalan, onun ırkından olmayanları aşağı ırk görüyor.
Aşağılıyor.
Ama sen bunu görmüyorsun, kabul ediyorsun, hala boyun eğiyorsun bu adamı. Evet diyorsun, bu adam doğru söylüyor, böyle bir şey var diyorsun. O zaman sen bu dediğim suçlamaları da kabul ediyorsun aynı şekilde.
Evet. Yani ortaya attıkları iddialara göre hiçbir zaman konuşmuyorlar. O da çok şeydir yani mesela işte hastaların, sakatların öldürülmesi gerektiğini düşünürler evrimciler. Ama evrimci bir kişiye sorduğun zaman son derece humanist olduğunu, işte son derece insancıl olduğunu, çok demokratik olduğunu, insan haklarının sonuna kadar korunması gerektiğini söyler. Ama savunduğu görüş, inandığı görüş tam tersidir. Uygulaması da tam tersidir aslında da sadece sözde öyle bir iddiası olur. İşte mesela baktığımız zaman tam evrimci kafanın yaptığı şeylerin aynısını yapar. Ama son derecede insancıl olduğunu, haşa iyi bir insan olmak için dine ihtiyacı olmadığını iddia eder. Ama böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Allah'ın Kur'an'da bildirdiği iyilik bizim için iyiliktir. Yani çünkü bazen duyuyorum öyle konuşmalar. Ben iyi bir insanım. Yani kimseye zarar verdiğim yok. Kimse için kötü düşünmem. Bu değil ki Allah bunu istemiyor ki bizden. Yani bunları da istiyor da bu değil yani konu bu değil. Yani iyi olursan kimsenin hakkında kötü düşünmezsen tamam o zaman iyi bir insan için dindar olmaya ihtiyacım yok diyor mesela. İyi de amaç o değil zaten bu dünyada. Hı. Bu dünyada amaç işte iyi bir insan olup kimse hakkında kötü düşünmemek için inmedik ki biz. Allah kul olmak için yaratıldık. Allah insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. İyiliğin tanımını da Allah bir ayetinde yapmış inşallah. Uzun bir ayet. Yani orada çok detaylı bir şekilde açıklamış. Ben
okuyayım inşallah.
Bir saniye. Mesela Allah ayette şeytan Allah'a sığınırım. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Yani sizin kendi kafanıza göre uydurduğunuz şeyler, iyilik tanımları veyahut da başka yaptığınız şeyler iyilik değildir diyor Allah. Ama iyilik, Allah'a göre iyiliğin tanımı şu anda bu. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere iman eden. Demek ki iyi olmak için Allah katında bir kere Allah'a iman edeceğiz. Ahiret gününe kesin bilgiyle iman edeceğiz. Meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edeceğiz. İyiliğin gereklerinden birkaç tanesi. Malı olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilerine ve kölelere veren. Yine bunları yapacağız iyi olmak için. Namazı dosdoğru kılan namaz kılacağız. İyi olmanın gereği namaz kılmak. Allah bu şekilde belirtmiş. Zekatı veren ve ayıtleştiklerinde ayıtlarına vefa gösterenler ile demek ki söz verdiğin zaman sözünü de yerinde tutacaksın. Allah yine güzel bir ahlak özelliğini belirtmiş. Zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır. Yani dolayısıyla ahirete bir insan gittiği zaman orada ama ben çok iyi bir insandım, kalbim çok temizdi, Hiç kimse hakkında da kötü düşünmüyordum. Kimsenin de hakkını yemedim. Allah'a iman ettim mi? Etmedim. Namaz kıldım mı? Kılmadım. Allah'ın diğer emirlerini yerine getirdim mi? Getirmedim. Sen ne yaptın? Ben iyi bir insan oldum. Ona da baktığımızda sözde olduğunu görüyoruz zaten. Yani o tarz bir açıklamayı yapan kişilerin, tabii samimi olanları varsa teyze ederiz de, geneline baktığımız zaman yani sözde samimiyetsiz bir açıklama olduğunu görüyoruz. Öyle çünkü bir insan düşünüyor 60 sene sonra tamamen yok olacağını düşünüyor. Nasıl iyi olacak ki bir insan? Mümkün değil ki yani böyle bir şey. Yani kimsenin görmediği bir yerde ne için iyilik yapacak? Yani onu veya bize ekran başında varsa izleyenlerden bilenler bize yazsınlar. Kimsenin görmediği bir yerde kendi çıkarını değil başkasının çıkarını öldüğü zaman yok olacağını düşünen insan niye düşünsün? Başkasının çıkarını. Onu bize yazsınlar. Yani bu böyle bir şey yok kesinlikle. Bu hayal ürünü. Tabii bazı insanları kandırabiliyorlar bu tarz iddialarla ama tabii mümin kişi böyle bir şeye kanmaz anlamda.
Yani Darwin'in yani konuyu toparlayacak olursak Darwin'in ne kadar aşağılık düşündüğünü biz bakın kendi ifadelerinden görüyoruz. Kur'an ahlakında ise bakın ne diyor Darwin orada? Sizinle ilgilenecek biri bir köpekten daha iyi olabilecek ev ve evin sorumluluklarını alacak biri diyor. Bakın Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Ahkaf suresi 15. ayette biz insana anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve güçlükle doğurdu. Değil mi? Orada bir emek var. Bir güzellik yaratıyor Allah. Bir
Allah
mucize var.
Kadınları özel yaratmış ona. Yani çocuk doğurma gibi bir özellik, nimeti büyük bir şey vermiş. Yani istese onu erkekte de yapabilirdi. Şimdi nasıl isterse vesile ederdi ama Allah onu annede yapıyor. Sen nasıl bir kadına köpeksin şekli koyabilirsin yani?
İşte ona inananlar da zaten Darwin'i düşünenler de bu yönlerini bilmediği için sadece aldıkları eğitimden işte ya da onların büyüklerinin söylediklerinden diyor ki evet bu demek ki doğru olan bu. Ama sorsan Darwin'in bir tane görüşünü söyler misin diye. O zaman bir de söylemesi yok. Herkesin aklında bir soru vardır. İşte şey balıklar yılan oldu, yılanlar kuş oldu, bilmem ne oldu bunu söylerler. Ama desen ki hani normal anlamda ne düşünüyor diye sorsan bunlara. Bunları sana söylemezler işte insanları aşağı gördüğünü, kadınları köpek olarak gördüğünü falan diye bunları size söylemezler. Çünkü ona o şekilde inanıyorlar. Onların bu derin detayını düşünmüyorlar. Yani sen Darwin'in sözüne itimat edip hareket ediyorsun da seni yaratanın Allah'ın sözüne inanıp da Allah'ın istediği şekilde yaşamıyorsun. Tabii saçma ya.
Dolayısıyla Allah bize ahlakın en derinini, en güzelini nasıl yaşamamız gerektiğini bize söylemiş ayetlerinde. Mesela Mussolini de şöyle söylüyor. Kadınlara bakış açısını vurgulayan en önemli sözü bakın 1932'de yapıyor bu konuşmayı. Kadın boyun eğmelidir. Biz bir analiz gücü varsa da sentez gücü yoktur onun. Hiçbir zaman mimari bir yapıt ortaya koymuş mudur? Bir tapınaktan söz etmiyorum. Bir kulübe kurmasını isteyin kadından. Üstesinden gelemeyecektir. Kadın bütün sanatların sentezi olan mimariye yabancıdır. Bak bir önceki resme gelebilir miyiz? Ya şu söylüyor bu sözü. Yani şu ruh halinde bir adam söylüyor yani.
Zaten baksan gözler. Evet. Yani bir şey söylemeye gerek yok. Fotoğrafı koy zaten o gözler, o bakışlar zaten tabii. Adamın.
Bir kere Allah kadın erkeği eşit yaratmış. İçindeki kromozomlara kadar. 23 kadın varsa 23 erkek de. Belki kuvvet olarak erkeği biraz daha güçlü yaratmış olsa da zeka olarak, bütün olarak kadınları erkeklerle eşit yaratmış.
Tabii.
Evet. Mussolini'nin meclise sunduğu 28 Kasım 1933 tarihli yasa gücünde kararname metninde şunlar yazıyor. Bakın. Devlet kurumları eleman almak için açılacak sınavlarla ilgili ilanlarda kadınları dışarıda tutacak koşullar koymaya yetkilidirler. Yani onları dışlamaya, itmeye, değil mi? Yani.
Evet. Zaten eskiden oy kullanma hakları bile yokmuş yani. Eski tarihlere baktığımız zaman kadının hiçbir sözü geçmez, oy kullanamaz veya başa geçemez. Yani hiçbir şeyde üst düzeyde olamaz. Hep alt sınıf, aşağıda hizmet eden.
İşte Darwin'ci akıldan kaynaklanıyor işte. Evet, onlar evet. Diyorlar işte iki kadının oyu bir erkeğin oyu gibidir. İşte hani yani şöyle ya yani insanın sen Allah'ın herkesi eşit yarattığını bilmen gerekiyor. Kadın erkek fark etmiyor ya da işte yaşı, itibarı, konumu hiçbir şekilde fark etmiyor. O sosyal hayattır, farklı bir konudur. Ama insanların şunu bilmesi gerekiyor. Yani kadın erkek ayrımı Allah tarafından yok zaten. Allah ayetlerinde de çok fazla bildiriyor bunları. Sen bunları bu şekilde ayırt edersen işte bu Darwinci düşünceye giriyor. O şekilde işte kadınları aşağı görüyorlar. İşte çalışma koşullarını engelliyorlar. E tabii ki Allah insanı biraz daha mesela kuvvet açısından daha kuvvetli yapmış. Neden? Çünkü erkek kadını korusun, kollasın. Sonuçta hani savaşta giren, hani zor şartlarda genelde çalışan, çabalayan erkeklerdir. Ama baktığın zaman da hiçbir farkı yoktur. Çünkü hani herkesin Allah'ın vermiş olduğu görevleri vardır. Hani insana Allah demiş ki erkekler kadınları korusun, kollasın. Bu yetiyi vermiş. Kadınlara da anne olma gibi güzel bir mesela yeti vermiş onlara. E bunları görüp de Darwin'in söylediği gibi işte görüyoruz. Hep insan ayrımlarına gitmişler. Hep o zihniyette gelen insanlar zamanımıza baktığımız zaman insanları bu şekilde ayırmışlar. Irkçılık yapmışlar. Sadece kadın erkek değil. Siyah beyaz diye de ayrım var mesela. İşte hep bu Darwinci zihniyetten kaynaklanıyor yani.
Yani bütün bu düşüncenin altında tabii ki Darwin'in asıl düşüncesi var. Ve Allah'ı inkar etmenin getirdiği Kur'an ahlakı dışındaki bir yaşam tarzı. Yoksa her insan dediğin gibi eşittir. Mesela Darwin'i izleyen pek çok evrimci de diğer bir slaytta kadınların biyolojik ve cinsel yönden erkeklerden aşağı olduğunu iddia etmeyi sürdürür. Cenova Üniversitesi'nde doğa tarihi profesörü olan evrimci ve materyalist Karl Vogt bakın ne diyor? İnsan dişileri erkeklerden çok aşağı, hayvan türlerine daha yakındır.
İnsan yani dişisi kelimesi yazmış. Yani çok tarihi bir
çok acayip.
Evet, yani dişi hayvan da canlı da kullandığımız
İnsan
bir şey.
İnsan dişileri.
Hayvan dediğimiz tabii. Canlılarda kullandığımız işte yani her kelimesinde zaten bu adamın eksik olduğunu görüyoruz zaten. Evet. Her kelimesinde
tabii
yani.
Ki bakın onu da mesela değil mi? Annesi dünyaya getiriyor, doğuruyor, onu büyütüyor. Bir sürü şeye katlanıyor. Değil mi? Bak böyle konuşsun diye mi?
Hayırsız evlat ya.
Bebeğe de büyük ihtimalle insan yavrusu falan demesi gerekiyor yani. O kafayla hareket ederse.
Slayton Hanım da kadını maymuna benziyor.
Tabii bakın. Bu nedenle eğer standart olarak kendimize bir kadın alacak olsaydık, bakın onu bir de mal yani tenzih ederiz. Yani nasıl aşağılık görüyorsa yani kendimize bir kadın alacak olsaydık. Yani zaten aklı başında olan biri sen de ne yapsın yani o da... Bakın, daha çok maymun benzeri özelliğe rastlardık diyor. Yani nasıl aşağı alıyor?
Evet.
Kadın olur mu? Öyle başımızın üstünde yeri vardır. Allah bize, bakın şimdi ayetler değil mi? Ayet okuduk.
Evet.
Nasıl bir ahlakı bize Allah gösteriyor.
Evet.
O yüzden Kur'an'ın hak kitap olduğunu biz buradan da anlıyoruz. Bakın hakkın dışında oldu mu nasıl bir kaos ortaya evet. çıkıyor?
Eşitlik işte Kur'an'ın Kur'an ahlakında insanlara nasıl adalet ve eşitlik verdiğini Kur'an'da görüyoruz. Kur'an'da hiçbir şekilde bu tarz tabirler ya da Peygamber Efendimiz tarafından hiç bu şekilde bir ayrım gözetme yapılmıyordu. İşte bu da bize Kur'an'ın aslında dünya hayatındaki en önemli eşitlik, adalet, insanlar arasındaki eşitlik, hiçbir ayrımın olmaması, kadın erkek bir şekilde ayrım olmaması,
tabii.
herkese eşit davranıldığını, Kur'an ahlakı bunu Peygamber Efendimiz yani Allah'ın sözü olarak bizlere bunu tabii. anlatıyor.
Tabii ki ya kendine yani kendine güvensiz, Allah korkusu olmayan değil mi? Sevgiyi yaşamayan insan zaten bu düşünceyi savunmuş oluyor. Yani zaten yalnız o. Yalnız olduğu için illaki bir şey uyduracaktır yani. Bakın başka bir Darwin takipçisi psikolog Gustav Le Bon şöyle söylüyor. Kadınların beyinleri erkeklerden çok gorillerin beyinlerine yakındır. Kadınlardaki aşağı ırk olma o kadar belirgindir ki hiç kimse doğruluğu hakkında bir an bile tartışmaz. Yalnızca derecesi tartışmaya değer. Kadınlar insan evriminin en aşağı formunu temsil ederler. Yetişkinlerden ve medeni erkeklerden çok çocuklara ve vahşilere daha yakındırlar.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adam çocukluktan gelmedi mi? Şimdi çocuklara demiş mesela burada da. Bu adam çocuktan gelmedi mi? Bir. İkincisi bu adamın savunduğu düşüncede insanlar hani maymundan gelirdi. O zaman niye kadın aklını gorile benzetiyorsun? O zaman senin aklın da ona benziyor. Yani onların düşüncesine göre insanlar maymundan gelmişti diye söylüyorlardı. Şu an zaten kanıtları, ispatları tamamen aksini ispatladı da. Hani onu savunuyorlar. Ya yani kendileriyle bile çelişiyorlar Allah'ın. Tıpkı ayette söylediği gibi kendileriyle çelişkiye düşerler diyor. Gerçekten de o şekilde yani konuşmaları, anlatmaları bu şekilde gerçekleşiyor.
Evet.
Kısa bir araya girmemiz gerekiyor. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Darwin'den biraz bahsediyorduk Evren Hocam.
Kadınlara bakış açısından bahsediyorduk. Darwin ve Darwin'in takipçilerinden. Gustav Le Bon... kalmıştık. Onun söylediği, kadınlar için sarf ettiği cümlelerde kalmıştık. Bakın devam ediyor. Diyor ki kadınlarla ilgili vefasızlıkta, tutarsızlıkta, düşünce ve mantık eksikliğinde ve sebep yetersizliğinde üstündürler. Hiç şüphesiz ortalama bir erkekten daha üstün olan kadınlar mevcuttur. Ama bunlar doğuştan çirkin olan istisna şeylerdirler. Örneğin iki kafalı bir goril gibi. Sonuç olarak onları tamamen göz ardı edebiliriz. Ya akıl almaz ya. Yani nasıl sarf ediyor böyle cümleleri anlamak mümkün değil. Ama aslında mümkün. Neden mümkün? Çünkü zaten Allah korkusu olmayan, vicdan olmayan, merhamet sahibi olmayan birinin ağzından bu tarz ahlak dışı sözlerin çıkması çok normal geliyor. Çünkü zaten hayvandan geldiğini düşünen bir değil mi? Düşünce. Düşünce akımı, yani teori bile diyemiyoruz buna zaten. Dolayısıyla böyle bir düşüncenin altında tabii ki böyle ahlak dışı düşünceler olması çok normal. Çünkü Allah korkusu olan, değil mi? Bir insanda, Allah korkusu olan insanlarda birbirlerine hep şefkat, merhamet gösterirler. Biraz önce de ayette de onu okuduk. Allah katında üstünlük insanların ırkına, cinsiyetlerine veya mevkilerine göre değil. Allah'a olan yakınlık ve iman güçlerine göredir. Allah Kur'an'ın birçok ayetinde bildiğimiz gibi bize gösteriyor. Kadın erkek ayrımı olmaksızın yaptıklarının karşılığını Allah'ın eksiksiz olarak vereceğini. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nitekim Rableri onlara dualarını kabul ederek cevap verdi. Şüphesiz ben erkek olsun, kadın olsun, sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Ali İmran suresi 195. Bakın ayetten de anladığımız gibi, kadın olsun, erkek olsun. Salih bir amel değil mi? Bir işte bulunduğu zaman o işi boşa çıkarmayacağını Allah söylüyor. Yani Allah'a güvenip teslim olan bir insanın zaten düşüncesi de Allah korkusu ve sevgisiyle dolu olur. Konuşma üslubu da ona göre olur. Bu şekilde çirkin değil mi? Nasıl kulağımızı tırmalıyor yani konuşmaları, sözleri. İşte dolayısıyla bu kafanın, bu zihniyetin nasıl bir düşünce içinde olduğunu biz buradan çok net anlıyoruz. Yani neyi savunduklarını, körü körüne neyi savunduklarını işte görmüş oluyoruz. Yani başka söylenecek çok şey olabilir de tabii.
Burada
yani
olmaz.
Söyleyemiyoruz yani.
Şimdi bazen insanın ağzına dolu dolu geliyor da.
İnşallah.
Onlar nezaketlerini bozmuşlar yani, değil mi? Mesela annelere, bacılarımıza, çoluğa çocuğa veya engelli olan, değil mi? Hasta insanlara ve hatta iyice azıp Necip Türk milletine dil uzatacak kadar nezaketsiz bir üslup içerisindeler. Biz öyle olmayız. Biz onlara hocamızın hep söylediği gibi sevgiyle, şefkatle ve bilimle cevap veririz. Onların seviyesine düşmeyiz asla. Zaten Müslümana yakışmaz. Şimdi Necip Türk milletine dil uzatacak kadar, annelerimize, o güzel varlıklara dil uzatacak kadar, bacılarımıza, kız kardeşlerimize ve dediğim gibi engelli olan ve hasta olan insanlara dil uzatacak kadar, onları aşağılayacak kadar ileri giden birinin çocukluğuna bakmak lazım. Çocuklukta çok acayip şeyler yaşamıştır bu tipler. Ruhsal olarak. Gerçekten de biz Darwin otobiyografisine baktığımızda, ki kendisi yazmıştır onu. çok acayip şeyler görüyoruz. Yani garip bir ruh hali, garip bir hayatı var. Oradan getirdiği bir şey bu. Şimdi birkaç tane alıntı var. Özellikle bizim bu yerli evrimci beyler kimin peşinden gittiğini, nasıl bir psikopatın peşinden gittiğini görsünler diye. Onlara da buradan şimdi okuyacağız. Onun otobiyografisinden okuyoruz. Bizim yazdığımız, çizdiğimiz veya başkasının yazdığı, çizdiği bir şey değil. Bak ne diyor? Kendisi söylüyor. Diyor ki, okuldan ayrıldığımda tüm öğretmenlerim ve babam tarafından sıradan bir çocuk, hatta ortalama standartın altında zekaya sahip bir çocuk olarak görüldüğüme inanıyorum. Çok utanarak söylüyorum ki, babam bir keresinde bana avlanmak, köpekler, fare yakalamak dışında hiçbir şeye önem vermiyorsun. Kendine ve bu aileye yüz karası olacaksın demişti diyor. Baba bayağı ferasetliymiş bu yönde. Sırf ailenin değil, o ailenin de bütün dünya ailelerinin, bütün dünyanın yüz karası oldu hakikaten. Ortaya attığı o safsatayla, yalanla, değil mi? Çok açık gördük biz bunu ayrı zamanda. Sonra devam ediyor. Diyor ki, okulda hiçbir işe yaramadığımdan, doğru, sonra da bir işe yaramadın, babam beni oldukça erken bir yaşta okuldan aldı. Ve abimle birlikte Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdi. Burada 2 yıl veya 2 dönem kaldım. Ancak kısa süre sonra birkaç küçük olaydan babamın bana oldukça iyi bir mal varlığı bırakacağını anladım. Ve bu rahatça geçinmeme yetecek kadardı. Dolayısıyla tıp öğrenmek için gayretli bir çaba içinde bulunmama gerek olmadığına inanıyordum. Hani sizin Darwin'iniz bilim adamıydı? Biyologtu. Tıp eğitimi almıştı. Okuldan atıyorlar biliyorsun. Bitiremiyor okulu. Yani süper böyle eyyamcı yani, mala mülke düşkün. Bak babasını bile, o zaman babasının imkanlarını bile bir çıkar olarak, bir menfaat olarak görüp onu bile kullanacak bir kafa yapısına sahip. Yani babaya mal olarak bakıyor. Diyor babamın diyor mal varlığını böyle bir bakıyorum diyor. Tamam diyor, ben rahatça yaşayacağım bir hayat için yeterli diyor. O zaman akademik kariyere ne gerek var? Yani demek ki bu adam bilimin peşinde olan bir adam değil. Rahatın, değil mi? Eyyamın peşinde olan bir adam. Kendisi söylüyor, biz söylemiyoruz. Bak, Edinburgh'da, bu tıp fakültesi biliyorsun, 2 dönem kaldıktan sonra babam doktor olma fikrinden hoşlanmadığımı gördü veya kız kardeşlerimden öğrendi ve bir rahip olmamı önerdi. Çok haklı olarak boşta gezen bir adama dönüşeceğimden endişe ediyordu. Ve o zaman geleceğim böyle görünüyordu diyor.
Öyle de oldu yani.
Boşta gezen bir adam diyor bak. Doğru. Yani teşhisler tam yerinde. Tabii ne anlıyoruz? Şimdi millet bunu dedik ya, bilim adamı zannediyor ya. Bu aslında bilim adamı falan değil. O Edinburgh'da başladı tıp öğrenimini, ne yapıyor? Başarısızlıkla sonuçlandırıyor. Bitiremiyor yani okulu. Demek ki neymiş? Evrim teorisini ortaya koyarken teoriyle böyle yakından veya uzaktan ilgili olan bütün bilim dalları hakkında bilgi sahibi değilmiş. Hani bilim adamıydı bu? Akademik kariyeri yok ya. Bir de boşta gezen bir adamım diyor yani. Babam diyor zengin, o tamam rahat ederiz. Okumaya da gerek yok diyen bir kafa yapısına sahip biri. Cambridge'deki din eğitimi aldığı okulda, zamanım kesinlikle boşa gitmişti diyor. Hatta boşa gitmekten de beterdi. Sefaat içindeki düşük akıllı genç adamların arasına girmiştim diyor. Ya üniversiteye veriyorsun, yapamıyor orada, daralıyor. Yani çünkü üniversitelerde doğru bilgiler veriliyor değil mi genelde? Yani evrim ve Darwin düşüncesi veya o görüşün dışındaki, materyalist görüşün dışında doğru bilgiler verir. Fizik, kimya, matematik bilgileri verilir. Daralmış orada. Yani hiç onluk yerler değil. Darwin'in yapamayacağı bir yerdir. Din eğitimi alması için yine onu okula veriyorlar. Bu sefer orada da daralıyor. Oradan da Allah'tan bahsediyorlar tabii. Peygamberlerden bahsediyor. Orada da daralıyor mesela. Burada da yapamayacağım diyor. En iyisi benim için yapılacak şey boş gezmektir diyor. Baba parası yemektir diyor. Al bu işte. Şimdi bu halde olan adam ne olur? Sokak kültürü alır değil mi? Yani bir kültür üzerinden eğitim almış olması gerekir. Okula gitmiyorsan, efendim din eğitimi almıyorsan, değil mi? Yani bir eğitim almıyorsan sokaktan bir eğitim almışsındır demektir. Sokak eğitimini ne yaptı? Bilim adına insanlara dayattı. İşte ondan sonra dediğim gibi haddini de aşarak, ki hiç haddi değildir, böyle insanlara dil uzattı. İşte onun peşinden gidenler ne halde olduğunu görsünler Darwin'in inşallah.
İnşallah. Bir ayet daha okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Erkek olsun, kadın olsun, inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğratılmayacaklardır. Nisa suresi 124. Allah hiç haksızlığa uğratılmayacağını müminlere müjdeliyor. Ama karşı tarafı da düşünürsek çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar da sorguya çekecek Allah. Yani o kadar da ince bir sorgu olacağını anlıyoruz inşallah ahirette. Dolayısıyla şimdi böyle rahat rahat konuştuklarını düşünerek de böyle ya da hala konuşanlar, Allah'ı inkar eden sistemi savunanlar ahirette yani ayetlerden anlıyoruz zorlanır, Allah korusun. Allah hidayet versin. İnşallah samimi olarak bakılırsa her şey o kadar net ki flu olan hiçbir şey yok. Allah her şeyi en ince detayına kadar mucizevi şekilde üstün rahmetiyle yaratıyor. İnşallah. Sonsuz aklıyla yaratıyor. O yüzden zengin olan Allah'tır diyor şeytandan Allah'sını. Fakir olan sizlersiniz diyor. Yani Allah'ın öğrettiği dışında başka bir şey bilmiyor insanlar. Onun için samimi gözle bakıp hemen Allah'a dönmeleri gerekiyor. Bu sistemi savunanlar. İnşallah.
Ya bir de ne oldu? Bak şimdi Darwin'in hayatına bak değil mi? Çocukken atıp tutuyordun, saçma sapan işlere girdin. Büyüdün, işte ondan sonra yine saçma sapan işlerin peşinden koştun. İnsanları kandırdın, attın tuttun. Yok tesadüfler, yok işte efendim maymundan, ceylandan hopladı zıpladı. Böyle oldu dedin. Peki ne oldu sonunda? Yani ne geçti eline? Yaşlandın değil mi? Bak bir sürü yaşlılıkla ilgili resimleri var mesela. Ağız burun birbirine saç sakal bir acayip bir tip göz böyle bir şey olmuş. Yaşlanmış yani değil mi? Peki sonra ne oldu? Ölümü kendinden savabildin mi? Savamadın, öldün gitti. E ne oldu bu kadar şey yaptın? Şimdi hesabını yani vermişsindir zaten de. Yani verememişsindir de. Netice itibariyle bak yani sadece şuradan baksan yeter bu yönden. Bırak onun atıp tuttuğu çamurlar bilmem neler yağmurlar şunlar bunlar işte sonra insan olmuş onları bırak. Cenab-ı Allah'ın inkar edilmesi için elinden gelen gayreti gösterdin değil mi? Gösterdin. Burada çaba sarf ettin, sarf ettin. Bir sürü yalan söyledin, iftira ettin. Evet ettin. E netice alamadın. Ne oldu? Bak Allah'a inanıyoruz. Hem de her gün anlatıyoruz Cenab-ı Allah'a. Tesadüf dedin, olmadığını anlatıyoruz. Hocamız değil mi? Allah razı olsun. Bak 30 yılı geçti. Fikren yerle bir etti seni. Sildi yani yeryüzünden. Gömdük fikren. Dümdüz oldu yani. Şimdi üzerini düzeltiyoruz. Sonra tohum ekip işte böyle yeşillenecek, faydalı bir toprak haline gelecek senin o kirlettiğin yeryüzü. Geldi de zaten hocamızın fikri çalışmaları vesilesiyle. Öldün gittin işte. Ya bak sonu var. Niye onu engelleyemedi senin tesadüflerin? Neden seni kurtaramadı ölümden? Bir tesadüf olurdu senin masalına göre. Mütasyon mudur nedir artık işte. Yaşlanmazdın. Niye yaşlandın? Cenab-ı Allah söylüyor, doğacağını da söylüyor, genç delikanlı olacağını da anlatıyor, yaşlanacağını da belinin büküleceğini, sonra da meleklerin gelip canını alacağını da söylüyor. Cenab-ı Allah'ın dediği çıktı, doğru hak olduğu için doğru. Senin dediklerin hiçbiri çıkmadı, anca atıp tuttu. Şimdi ahirettesin, ha biz de seni göreceğiz orada. İnşallah biz de hepimizin bir ecel vakti var. Melekler gelip bizim canımızı almakla vekil tayin ettiği Cenab-ı Allah'ın melekler, iki melek gelecek. Canımızı alacak. Biz senin ahiretteki durumunu göreceğiz. Burada öyle atıp tutmakla olmaz. Ahiret var. İnsanları burada kandırmak onun hesabı var. Ahirette. Cenab-ı Allah onu soracak. Ki sormuştur da inşallah. İnsan yaşlanacağını bu baki gençliğin sadece ahirette olacağını bilecek. Burada her nefes aldığımızda biz oksijeni her içimize çektiğimizde yaşlanıyoruz. Oksijenin öyle bir özelliği var. Yani hoşuna gider nefes almak insanın ihtiyacı vardır ama yaşlanmana da sebep olur oksijen. Değil mi? O serbest radikaller oksijen öyledir yani. Bak engelleyemezsin. Onun için Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi bu gençliği Cenab-ı Allah'ın yolunda mücadele ederek, cehd ederek sarf edeceksin. O zaman kıymetli olur. Pırlantaya benzetiyor. Eğer öyle yapmazsan çok adi bir cam haline düşürürsün kendini diyor. Bu cenneti hak eden pırlanta olan ruhunu heba etme diyor böyle şeyler peşinde. Çünkü birazdan Ender Hocam bize buraya gelmeden önce anlattı. Burada programda da anlatacak. Yaşlanacaksın kardeşim. Sonra da öleceksin. Ya da yaşlanmadan öleceksin. Ama öleceksin. Yani bunu kimse kendinden savamaz. Ama güzel ölelim değil mi? Cenab-ı Allah o canımızı güzel verelim. Nasıl olur o? İşte şimdi şu anda ayrı zamandaki Müslümanların yaptığı çalışmalarla, fikri çalışmalarla mücadeleyle olur inşallah ve ibadetleriyle tabii inşallah.
Ya insanların şöyle bir düşüncesi var. Şimdi dünya hayatında biz her şeyin geçici olduğunu görüyoruz ve her şeyin bir ömrünün, bir süresinin olduğunu görüyoruz, şahit oluruz. Etrafımıza sürekli baktığımızda mesela yaz geliyor, ilkbahar geliyor, çiçekler açıyor. Sonbahara doğru çiçeklerin sararıp solduğunu ve döküldüğünü, kışında tamamen bitkisiz olduklarını, yani çiçeklerin bitkilerini tamamen döktüklerini görüyoruz mesela. Tohumlarıyla beraber kaldıklarını. Şimdi bakıyoruz her şeyin süreci var. İşte ne bileyim bir araba alıyorsunuz. Bir 5-10 sene yıl içinde o son model diye aldığınız araba mesela çiziliyor, arızalanıyor, işte ne bileyim boyası atıyor, rengi atıyor, motorunda sorunlar oluyor, şanzımanında sorunlar oluyor, bir eskiyor. Yaşlanıyor ve modeli geçiyor. Aldığınız bedelde satamıyorsunuz. Bir 10 sene sonra, ya bugün aldığı arabayı 10 sene sonra aynı fiyata satan bir insan var mı? Yok. Çünkü bir süreci var, belli bir zamanı var. İnsan da aynı şekilde. Şimdi biz nasıl doğuyoruz? Genç, dinamik oluyoruz mesela, gençlik dönemimiz oluyor. Bu dönemde belli bir süre sonra yaşlılığa doğru geçiyor. Çünkü vücudumuzun, hocamızın da dediği gibi, ya oksijenle beraber yaşlandığını görüyoruz. Oksijen alarak vücudumuzun yavaş yavaş yer çekiminin de etkisiyle sarkmaların olduğunu, vücutta artık bir eğilmenin olduğunu, omuriliğimizin içeri doğru basınma geçtiğini, kemiklerde biraz erimeyle beraber hani boy olarak da kısalıyor mesela, insan yaşadıkça, yaşı ilerledikçe boy olarak da çekiyor. Çünkü birbirine olan kemikler daha fazla yakınlaşıyor. Eski o güç kuvvet kalmadığı için. Görüyoruz, yaşlanıyoruz yani. Herkes güzel, çirkin ya da uzun, kısa, fakir, zengin dinlemiyor. Yani bugün zengin adam yaşlanmayacak, işte fakir adam yaşlanacak ya da işte güzelsin, yaşlanmayacaksın, çirkinsin, yaşlanmayacaksın diye bir şey yok. Herkesin bir dönemi vardır, bir süreci vardır ve bu süreç sonucunda muhakkak yaşlanacak. Hani görürse tabii ki yaşlandıktan sonra ölecek. Hocamın da dediği gibi mesela genç de ölebilir tabii ama normal düzen olarak doğdu, büyüdü, genç oldu, yaşlandı ve öldü. Süreç budur normal bir şartta, hani bir şey olmadığı sürece. Yaşlandığın zaman da insanlarda işte düşüncelerde değişmeler oluyor. Bazı şeylerin farkına varıyorlar. İşte yanlış olan daha doğrusu bizde. Görüşler işte diyorlar, yaşlandım artık, benim Allah'a yakınlaşmam lazım. Hatta geçen gün bir sohbeti olmuştu. Öyle oturuyorduk, dedi ki işte bir insandan bahsediyorduk. İşte dedi artık dedi 60-65 yaşına geldi. Her şeyi var diyor adamın falan. Ya artık diyor bu saatten sonra yapacak bir şey yok diyor yani. Allah'a yaklaşması lazım dedi yani bu saatten sonra. Dedi her şeyi var dedi yani adamın, yok yok sayıyorlar, anlatıyorlar falan. Ben de dinledim, durdum. Dedim ki ondan sonra dedim yani yaşlanınca mı dedim Allah'a yakınlaşması lazım? Bazı şeyleri elde edince mi yaklaşması lazım? Bir durup düşünler. Aslında doğru. Dedim ki şu anda 60-65 yaşında bir insandan bahsediyoruz. Ben 20'li yaşlardayım mesela. Ben 60'a kadar yaşayacağımı bilmiyorum. Sohbet ettiğim insan da 40'lı yaşlarda. Sen de 60'a yaşayacağına kadar bilmiyorsun dedim. Demek ki insanların gözünde bu olay olmaması lazım. Yani 60-65'li yaşlarda artık yaşlanmaya başladım. Ben artık Allah'a yöneleyim. Dünyadan elimi ayağımı çekeyim. Bu da yanlış. Yani dünya hayatından elini ayağını çekmek de yanlış. İnsanlardan Allah zaten böyle bir şey istemiyor. Yani 60'a gel, 60'a kadar yapacağını yap. Allah kitap haşa tanıma, etme. Hiçbir şeyi Allah'ın istediklerini yapma. Ama 60'dan sonra tamam ben artık her şeyi yaptım. Hani derler ya unumu eledim, eleğimi astım. Bu saatten sonra ben Allah'a yakınlaşıyorum. Bu da yanlış. Çünkü insanların yapması gereken her dönemde Allah'a anmak, her dönemde Allah'a tesbih etmek ve Allah'ın dilediklerini, bizden emrettiklerini yerine getirmek. Yani bunu yaşlanınca yapacağız diye bir şey yok. Ya da bunları yapıyoruz diye dünya hayatından geri kalacağız diye de bir şey yok. Allah zaten hepsini bir arada yapmamızı söylüyor. İman ederken de biz dünyadaki hayatımızı yaşayabiliriz. Dünyanın farkına varabiliriz. Ve hani bunun yaşlılıkla, gençlikle alakası yok. Yani Allah o zaman derdi ki yaşlanan insanlar ibadet etsin derdi. O zaman öyle söylerdi Allah. Demezdi yani bana ibadet edin, işte namaz kılın demezdi. Yaş sınırı koyardı. Allah bunu söylemiyor. Allah insanlara diyor ki ibadet edin, Allah'a iman edin ve Allah'a yakınlaşın diyor. Demek ki bunun bir yaşla bir alakası yok. Yaşın geçtikten sonra dünya hayatından bazı şeylerin artık tadına vardın falan, öyle bir şey yok. O şekilde de varabilirsin. Hani yine güzel yaşarsın ama yine Allah'a emanet ederek yaşarsın. Bu sefer daha güzel yaşlanırsın. Maşallah. Allah sevgisi içinde olur. Maşallah. Çünkü konuştuğumuz, mesela o gün o konuştuğumuz sohbette adam diyor ki ya diyor böyle diyor huzursuz diyor, mutsuz diyor. Dedim hiç sorguladınız mı neden huzursuz mutsuz? Her şey var. Adamın maşallah. Miami'de bilmem nerede yazlığı var mesela diyor. Diyor ki işte şusu var busu var, millet imrenerek anlatıyor mesela. Ama niye huzursuz bu adam, düşündüm. Mesela işte çocukları varmış, hayırsızmış hepsi mesela. İşte Amerika'da doğmuş büyümüş, onun kültürüyle gelişmiş diyor. Hani evrimci zihniyetle. O şekilde diyor, hani diyor babasını, amcasını, teyzesini bilmem neyini arayıp halini, hatırını, bayramını, seyranını sormayan birisi diyor. Niye huzursuz diye sordum. Çünkü Allah'a iman etmediği için, Allah'a yakınlaşmadığı için de insanlar da imansız hale geliyorlar bu sefer. Bu şekilde de bu hayatı yaşıyorlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yaşlanmayı beklememiz gerekiyor yani bizim iman etmemiz için. Tabii. O bir süreçtir sadece. Zaten Allah bir ayetinde de söylüyor. Yani son anda, yani Allah'a artık yani hayatının son bulacağı, ahirete gideceğini hissettiğin zaman Allah'a şükür, işte Allah, bu şekilde sürekli Allah'tan bahsetmenin öncesiyle bahsetmeyle aynı kıyas olmaz zaten. Yani evet. Gençken ki bahsetmekle, sürekli Allah'ı zikretmekle, bir de ölüm deşeğinde, o zaman çıkara giriyor çünkü. Ölüm deşeğindesin artık. Diyorsun ki benim bir ayağım çukurda, tabir ediyorlar. Artık öleceğim diye Allah'a yakınlaşayım diyorsun. Bu çıkardır. Allah'a son anlarda işte hani haşa ne koparırsam kârdır zihniyetiyle. Bu artık başka bir boyuta girer. O yüzden insanların gençken de iman etmeleri lazım. Biraz yaşlılığın özelliklerinden bahsedelim. İnsanların nasıl çöktüğünden ve Allah'ın bunları ayette belirttiğinden detaylı olarak bahsedelim. Zamanın yıpratıcı etkisi her şeyde gözle görülür biçimde fark edilir. En son model diye alınan bir araba birkaç sene içinde çizilir, arızalanır ve kaçınılmaz olarak eskir. Çok beğenilen bir ev 5-10 sene sonra eğer bakılmazsa boyası dökülmüş, eski görünümlü bir yere dönüşür. Ancak tüm bunların yanında en büyük yıpranmaya insan kendi bedeninde şahit olur. Geçen yıllarla birlikte insanın çok değer verdiği bedeni geri dönülmez bir biçimde hasar görür. İnsanın belli bir zaman süreci içinde geçirdiği değişiklik Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Allah sizi bir zaftan yarattı ve bu zaafın ardından bir kuvvet kıldı. Sonra bu kuvvetin ardından da bir zaaf ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır, o bilendir, güç yetirendir. Şeytandan Allah sığınırım. Rum suresi 54. ayet. Evet, insanlarda zaten görüyoruz mesela, değil mi? Ne kadar güzel bakıyoruz burada mesela Elizabeth Taylor diye. Ne kadar güzel diyorsunuz mesela, ya da ne kadar yakışıklı diyorsunuz. Ama yaşlanmış artık, o güzellik geçiyor. Demek ki Allah'ın verdiği maddiyat olarak, yani fiziksel olarak bize geçici bir süreç. Yani bu güzellikle, çirkinlikle ya da yakışıklılıkla, bunların hepsi geçici bir kavram. Belli yaşlandıktan sonra artık daha güzeli çirkini kalmıyor. Çünkü evet. İnsanın o mizahı artık, sureti değişime uğruyor. Evet. Ya zamanın etkisiyle.
Doğru. Yani o yüzden mesela Kur'an ahlakıyla konuşmanın ne kadar önemli olduğunu biz mesela anlatılan konulardan tekrar tekrar anlamış oluyoruz. Çünkü Allah bize mucizevi olarak, bir güzellik olarak Kur'an'ın içinde ahiretteki konuşmaları da bize göstermiş oluyor. Şimdi birkaç ayet okuyacağım inşallah. Ayetlerde de mesela onun üzerine konuşuruz, ayetlerin üzerine. Şeytandan Allah'a sığınırım. Der ki, sen gerçekten dirilişi doğrulayanlardan mısın? Mesela dünyada soruyor. Hani bir telkin vardır ya, öleceğiz. Bir kere geliyorsun dünyaya. İşte hayatının tadına bak, yaşa. Değil mi? Bunu mesela Akın Hocam da devamlı söylüyor bir reklamdan yola çıkarak. Devam ediyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bizler öldüğümüz toprak ve kemikler olduğumuzda mı, gerçekten biz mi yeniden diriltilip sonra da sorguya çekilecekmişiz? Dünyadayken soruyor. Konuşan yanındakilere der ki, ahiretteki konuşma bakın, sizler onun şimdi ne durumda olduğunu biliyor musunuz? Derken bakıverdi, onu çılgınca yanan ateşin tam ortasında gördü. Dedi ki, pardon, andolsun Allah'a, neredeyse beni de şu bulunduğun yere düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, muhakkak ben de azap yerine getirilip hazır bulundurulanlardan olacaktım. Nasıl? Biz ölecek olanlardan değil miymişiz? Diyor Cenab-ı Allah. Mesela soruyor değil mi orada? Kişiyi saptırmaya çalışan insanı cehennemde gördüğünde nasıl bir hamdla, hamd ederek bu sefer ona soruyor. Şimdi dünyada da bu şekilde. Mesela hak geliyor değil mi? Kur'an ahlakının nasıl bir güzel yaşam getirdiğini Allah bizlere gösteriyor. Yaşandığında da nasıl mutlu olunacağını da Allah bize gösteriyor. Değil mi? Şeytandan Allah'a sığınırım. Kalpler yalnız Allah'ın zikriyle mütmain olur diyor. Biraz önce senin anlattığın konularda da istediği yerde yazdığı olabiliyor. Farklı yemekler de yiyebiliyor. Fark etmez. Mutluluk onunla gelmiyor. Allah'ı anmakla geldiğini Cenab-ı Allah söylüyor. Ve yaptığında da gerçekten mutlu olduğunda Allah gösteriyor. Dolayısıyla telkinin de çok önemli olduğunu, Kur'an ahlakıyla konuşmak gerektiğini ve biraz önce de söyledik, bu zihniyetin, evrimci kafanın samimiyetle baktığı zaman gerçekleri göreceğini, bakın ahirette, şimdi biraz önce Serdar Hocam söyledi, Charles Darwin değil mi? Şu anda ahirette. Ama bakın onun saptırdığı, yani sayısız insan olabilir yani bir, değil mi? Biz de şimdi hocamızın vesilesiyle çıkıyoruz ve samimi olmaları gerektiğini söylüyoruz. Her şeyi Allah'ın yarattığını ve Allah'ın detay detay yarattığını gösteriyoruz. Dolayısıyla samimiyetle bakılınca her şey ortadadır. Mutluluk, ferahlık, sevgi, güzellik hep Kur'an'dadır, Kur'an ahlakındadır.
İnşallah.
Maşallah.
Yani neyi görüyoruz biz? Demek
tabii,
ki
geçici.
Her şeyin geçici olduğunu. Mesela maşallah. Darwin diyoruz yaşlandı. Demek ki yaşlılık ünlü, zengin, fakir, güzel, çirkin dinlemiyor. Herkesin yaşlanmayan, yani tek bir istisna yok. Yani Darwin diyor ya hani her şey tesadüfler sonucu. O zaman tesadüfler sonucu bir tane yaşlanmayan bünye göstersin bize. Yok. Çünkü Allah'ın dilemesiyle oluyor her şey ve Allah zaten bunu da belirtmiş, yaşlanacağımızı da belirtmiş. Devam edelim. Yaşlanmak ünlü, zengin, güzel, zeki, fakir tek bir istisna bile olmadan herkes için geçerli ve kaçınılmazdır. Yaşlılık çoğu zaman düşünülmek istenmeyen, hayata dair planlara dahil edilmeyen bir dönemdir. İnsanlar fiziksel bir takım acizlikler içinde geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarına getirmemeye çalışırlar. Önlerinde uzun seneler olduğunu, yaşlanmanın ve ölümün çok ileride olacağını varsayarlar. Bu da evet insanların genelde görüşü ve düşüncesi. Hani ben daha yaşlanmayacağım, ben daha ölmeyeceğim. Daha çok var hani nasıl olsa ileride yaparım diye düşünüyorlar yani bu ibadete Allah'a yaklaşmayı. İşte o zamana kadar aslında yaşayacaklarını kimse bilmiyor. Yani 5 dakika sonramızı bilmiyoruz. Kaldı ki 30 sene sonra iyi düşünüyorsunuz. Ya bu yanlış bir düşünce. İnsanlar fiziksel bir takım acizlikler içinde geçirecekleri yaşlılık dönemini mümkün olduğu kadar akıllarına getirmemeye çalışırlar. Yaşlanacaklarını akıllarına getirmek istemeyişlerinin en büyük nedenlerinden biri bu düşüncenin dünyada sonsuza dek var olmayacaklarını kendilerine hatırlatıyor olmasıdır. Kaç yaşında olursa olsun yetişkin her insan dönüp geride kalan hayatına baktığında aklında belli belirsiz hatıraların kaldığını görür. Bu nedenle çoğu zaman koca bir hayatı anlatmak en fazla birkaç saat alır. Ya şu anda 90 yaşında bir insana gitsek sorsak hayatını anlat diye sayfa yaz desek en fazla 5-10 sayfa yazabilecektir hayatıyla ilgili. Çünkü anılar belli bir yerde kalır. Hani bir şeyi görmedikçe de çok fazla canlanmaz.
Tabii, doğru.
Öyle bir şey var çünkü gizlide kalıyor ya da bazı hafızada kalınan şeyler eskiye nazaran unutuluyor düşüncenin gerisinde kaldığı için. Görüyoruz hani. Çok kısa şeyler kalıyor hayatımızda. Yaşlanıyorsun. Adam daha çok yakın zamandan bahsedecek sana. Bir şeyi anlat desek mesela. Şu an biz bir şeyleri anlat desek hayatımızla ilgili. Şu anki yaşımıza yakın zamanları anlatabiliriz. Daha net bir şekilde, daha dolu bir şekilde. Yaşlandıkça da bu zamanın daha yaklaştığını görüyorsun. Hani geçmişin artık geride kaldığını görüyorsun. Geride ne kalıyor mesela akılda kalan? Eğer Allah sevgisi varsa içinde, iman etmek varsa en büyük, en güzellik zaten bu. İnsan bunu anlatıyor. Yani 70 yaşına da gelse, 100 yaşına da gelse der ki ben 20 yaşında da Allah'a iman ediyordum. 20 yaşında da ben inançlıydım. 20 yaşında da Kur'an mucizelerini, iman hakikatlerini görüyordum. Ahir zamanın farkındayım. Önemli olan güzellik zaten bu. Sadece birkaç saniye düşünerek kavranabilecek bu gerçek insana hayatının hangi döneminde olursa olsun durup bir karar almaya sevk etmelidir. Örneğin 40 yaşında olan bir insanın 65 yaşına kadar yaşamayı umuyorsa bilmelidir ki önünde kalan 25 sene geçirdiği 40 sene kadar çabuk geçecektir. Aynı kişi 90 yaşına kadar da yaşayacak olsa değişen hiçbir şey yoktur. Çünkü önünde kalan yıllar uzun da olsa kısa da olsa eninde sonunda tükenip sona erecektir. Tıbbi olarak yaşlılığa ikinci çocukluk dönemi de denmektedir. Yaşlı bir insan gençken fiziksel olarak rahatlıkla güç yetirebildiği pek çok işi yapamaz. Veya gençken çok güçlü bir hafızaya sahip olsa bile yaşlandığında hafızasında doğal bir gerileme oluşur. Bu örnekler her konu için çoğaltılabilir. Ancak sonuç olarak belli bir yaştan sonra her insanda görülen fiziksel ve zihinsel bir çöküş bir nevi çocukluk haline geri dönüştür. Allah dileseydi insanı ölene kadar genç yaşatır, vücudunda hiçbir eksiklik ya da hastalık yaratmazdı. Ama Allah yaşlılık döneminde insanlara fiziksel bir takım eksiklikler yaratarak ona bu dünyanın geçiciliğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bu dünyadaki eksiklikleri göstererek insanın ahirette yani gerçek yurt olan cennette özlem duymasını da sağlamaktadır. Gerçekten insanlar işte Allah dediği gibi mesela cennette yaşlanmak yok. Genç herkes kalıyor. Allah istese herkesi bu şekilde gösterirdi. Bu şekilde de insanlar bu yaşlılığı görerek daha çok aslında iman etmelerini de sağlıyor. Çünkü insan yaşlanınca bakıyor diyor ki herkes yaşlanıyor ve ölüyor diye. Daha çok insanı imana sevk ediyor inşallah.
İşte Allah insanın yaşlanmasını da vesile kılıyor. Şimdi herkes genç kalsa diyelim hep 30 yaşındaki gibi gözüksen 50-60 yaşında da öldüğün zaman niye öldü diye bir düşünce olmasın diye doğdu, büyüdü, yaşı itibariyle artık öldü şekli insanların beyninde yaratıyor.
Tabii adetullah uygun oluyor.
Evet.
Gibi. Ama işte bu anlattığın ülfet meydana getirmemeli. Yani ne var ki insan doğar, büyür, gençlik hayatı olur, kendini çok zinde, çok sağlam hissettiği bir dönem olur, olgunluk çağı, yaşlanma ve ölüm. Bu kadar. Dersen olmaz. Bu ülfet. Yani her şey adetullah uygun olur. Her şey sebep sonucu uygun olur. Ama biz olaylardaki hikmeti görmeliyiz.
İnşallah.
Değil mi? Olaylardaki batın yönü görmeliyiz. Elbette ki zahiri bileceğiz ve zahire göre hareket edeceğiz. Tedbirlerimizi ona göre alacağız. Ama batını bilerek, yani bizi dünyaya getirenin Cenab-ı Allah olduğunu, o gençliği, o gücü, kuvveti, o sonsuz güç sahibi bir varlığın bize bahşettiğini, değil mi?
İnşallah.
Yaşlılık, onun da Cenab-ı Allah'ın bize bir lütfu olduğunu ki, bak dünya hayatı geçici, hakikaten ona bağlanma, bu dünyada kalmayacaksın. Gideceğin bir yer var, yani geçiş yapacağın bir yer var. Yaşlılık da bu geçişin bir alameti. Yani anla bunu, bağlanma, heva hevesine ilah edinme, tutkuyla dünyaya kapılma ve dünyaya tapma, dünyayı ilah edinme. Çünkü dünya seni toprağa gömecek, içine alacak seni ve fiziki olarak yok olacaksın, fiziken, toprak altında. Mesajını verir yaşlılık. Sonra ölüm var, elhamdülillah. Cenab-ı Allah buyuruyor, şeytanı Allah'a sınırım. Sonra şükredesiniz diye sizi öldürdük diyor, ölümü yarattık diyor. Bak şükredesiniz diye. İnsanlar bunu bilmez. Niye şükredesiniz diye? Çünkü Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi Cenab-ı Allah sana baki olan gençliği hediye edecek. İşte az önce Ender anlattı. Araba alıyorsun, 5 sene sonra çarşafa dönüyor. Ev alıyorsun, harabe oluyor. Değil mi? İnsan öyle yaşlanıyor, çok güzel diyorsun. 50 sene sonraki halini görsen hayatta kaptırmazsın kendini ona. Yani mümkün değil hiçbir şekilde. Allah rızasının dışında tabii. Allah rızasını sevilir insanda. Ama ahirete gittiğinde baki olan gençlikle beraber bineceğin oradaki binekler eskimiyor. Ve üzerine bir teknoloji yok. Her şeyi yapabilir. Yediğin içtiğin meyveler, yiyecekler çürümüyor, bitmiyor. Her an lezzetin nefasetini koruyor. Oturacağın inşallah nasip olursa o villalar, köşkler yeryüzünde eşi benzeri olmayan güzellikte, harikalıkta ve özellikte. Altından ırmaklar akıyor ya. Köşklerin değil mi? Sonra kıyafetler eşi benzeri yok. Kalitede ve güzellikte, üstünlükte değil mi? Hakeza mesela orada eşleri oluyor değil mi müminlerin, kadın ve erkeklerin? Eşleri çok güzel oluyor. Dünyanın en güzel kadını demişti hocamız. Kadınlardan örgülerdi. Erkekler için de aynıdır. Hurileri görse dedi çok kısa bir süre evden çıkamaz demişti. Bak dünyanın en güzel kadını kimse o. onların güzelliği karşısında dedi bir daha sokağa çıkamaz, utanır dedi yüzündeki o halden. Yani böyle bir cenneti, ahireti ve cenneti nasip ediyor Cenab-ı Allah. Ölümün güzelliği bu.
İnşallah.
Yani neden istemeyelim ölümü? Ha, kim istemez? İşte bu Darwin gibi, ondan sonra işte Stalin gibi, Lenin gibi veya işte terörist başı gibi veya Allah'a inanmayan her kim varsa onlar tabii ki istemez. Çünkü onlar burada biteceğini zannediyorlar hayatın. Halbuki hayat burada bitmiyor. Hayat ahirette başlıyor. Yani esası budur inşallah.
İşte ayet, Allah bununla ilgili de çok güzel ayetlerde de belirtmiş. Mesela dünya hayatının geçici olduğu ve yaşlılığın insanların doğası gereği yaşayacağını ve öleceğine ilgili bir ayet var. Onu okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan embriyo, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir et, çiğnem et parçasından. Size kudretimizi açıkça göstermek için. Dilediğimize adı konulmuş bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra da erginlik çağa erişmeniz için sizi büyütüyoruz. Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminizin de bildikten sonra hiçbir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir. Hac suresi 5. ayette Allah gerçekten oluşum süresiyle insanların yaşlanacağından çok detaylı olarak bahsediyor inşallah. İşte bunun da biz farkına ne zaman vardık? Daha çok olarak yaşlılığın ömrünün geçeceğinin. Ahir zamanda farkına vardık. Çünkü insanlar daha fazla iman etmeye başladı bu dönemde. Oran çünkü çok fazla açtı matematiksel olarak da. İşte ahir zamanda biz biliyoruz ki insanların artık imanının artacağını, Kur'an'a ahlakını tamamen yaşayacağını ve Allah'a yakınlaşacağını, Allah'ın emirlerini yerine getireceğini, bunu ne vesilesiyle yapacağız? Tabii ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam vasıtasıyla, onun vesilesiyle Allah bizlere aktarıyor inşallah.
Bir ayette de Allah şöyle buyuruyor, İnfitar suresi 5. ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Artık her nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir. Hani diyorlar ya, 60 yaşına gelince yaparız canım yani. Daha vaktimiz var, daha genciz. İşte Allah da artık öğrenmişlerdir diyor. Neyi ertelediklerini ve nasıl boş işlerle uğraştıklarını inşallah.
İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda oluşumuzu ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış özellikleri olsun, bütün detayları en ince şekilde bizlere aktarmıştır. Onun gelişindeki alametler, sosyal olaylar, ekonomik olaylar olsun ve gelirken ki getireceği kutsal emanetlerden bahsediyor bize. Bununla ilgili biraz açıklama yapmak istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutsal emanetlerle çıkması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Beytül Mukaddis'in hazinelerini, tabutu, sekineyi, Beni İsrail sofrasıyla levhaların madenlerine, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cübbesine, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenlerini çıkaracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberin nişareleriyle çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam gaybet döneminde, yani insanların arasında olmadığı, tanınıp bilinmediği, hapis, sürgün, iftira, işkence ve zulüm gördüğü dönemlerinde birçok münafık çıkacaktır. Bu kişiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin gördüğü kötü muamele ve İslam ahlakının hakim olmamasından kaynaklanan zor şartlar nedeniyle dalalete düşeceklerdir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Bu nişanelerden biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hırkayı Şerifi ve Sancak-ı Şerifi'dir. Hadiste şöyle bildirilmektedir. Salih bin Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bakır'dan, o ise babalarından nakleder ki Resulullah aleyhisselam ve Ali şöyle buyurdu. Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dalalete düşecektir. O peygamberlerin alamet ve işaretleriyle gelecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın yanında olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hiç hale bulunur. O Resulullah'ın vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi aleyhisselam bayrağının özellikleri diğer hadislerde şu şekilde ifade edilmiştir. Hazreti Mehdi aleyhisselam bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın ismi azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliğe mağlup edilmez. Allah'ın elçisi için Hazreti Cebrail aleyhisselam tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak, imamı zaman Hazreti Mehdi aleyhisselam tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği, dört bir yanda bir ay mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır. Buna eşdeğer olarak inananların kalpleri memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam peygamberlerimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mührünü kullanacaktır. Hadiste verilen bilgilerden Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın eserlerinde ve her hayır ve güzel faydalı işinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır. Hadiste bu mührün altın olduğuna ya da altın renginde bir mühür kullanıldığına da özellikle dikkat çekilmiştir. Cafer-i Sadık şöyle buyurur. Adeta kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam'ı görür gibiyim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın mühürle mühürlenmiş sözlemesi cebinden çıkarıyor. Mühürünü açarak onu insanlara okuyor. Evet maşallah. Maşallah. Peygamberimiz çok açık ve net şekilde Hazreti Mehdi'nin kutsal emanetlerle beraber peygamberlerimizin gömleğinden, bayrağından onlarla beraber çıkacağını çok açık şekilde belirtiyor.
Maşallah. Hatta Topkapı Sarayı'nda şu an bulunan mücevherlerle beraber Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın zuhur edeceğini zaten kutsal emanetlerle, doğal olaylarla çok detaylı olarak Peygamber Efendimiz bizlere bahsetmiş. Bunları da bizler de hadislere baktığımız zaman da çok net şekilde görebiliyoruz. Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın yapacaklarını ve dünyaya gelmeden önce, zuhur etmeden önceki yaşanacak alametleri, olayları bunları net bir şekilde görüyoruz inşallah.
Mücevherler tabii kutsal emanet.
Kutsal emanet. Mücevher o Peygamber Efendimiz'in mücevher kıymetli olarak adlandırırız. Evet. Kıymetli yani. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanından bu yana hiçbir şekilde açılmamış ve kullanılmamış olan şeyler. Evet. En son Peygamber Efendimiz'in kullandığı. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bunları kullanacak. Ben hani tabir olarak kıymet olarak mücevher. Çünkü inşallah. Hatta mücevher de demek aslında şey kalır. Evet. Çünkü eşi benzeri olmayan sonuçta İnşallah. Dünyada başka bir eşi benzeri yok Peygamber Efendimiz'den kalan
İnşallah.
Şeyler olarak, emanetler. Temsiller, emanetler olarak inşallah. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programı canlı olarak yayınlanacak. Bunu izleyicilerimiz A9 TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak takip edebilirler. Herkese iyi günler diliyoruz.